Performansı ölçmek. Her gün karşılaştığınız sorunlara uzman çözümler. Yazan Robert S. Kaplan. Seslendiren Yüce Armağan Erkek. Yönder'in mesajı. Örgütsel performansı neden ölçmeliyiz? Yoğunlaşan rekabet ve hızlı değişim çağında örgütlerin sürekli performanslarını artırmaya uğraşmaları gerekir. Artan hissedar değerleri, daha büyük müşteri bağlılığı, daha duyarlı ve verimli iş süreçleri ve de çalışanlarının stratejik hedeflere daha iyi uyarlanması gibi önemli iş sonuçları üretme yeteneklerini artırmak zorundadırlar. Ancak ölçmediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Yöneticiler, kritik performans ölçülerinde zaman içinde gerçekleşen değişiklikleri takip etmedikleri sürece, şirketlerinin hissedar değerini artırma koşullarını yaratıp yaratmadığını nasıl belirleyebilirler? Yönetici olarak, kuruluşunuzdaki performans ölçümünde yaşamsal bir rol oynarsınız. Söz gelimi, şirketin karlılığına, üretkenliğine, müşteri bağlılığına, inovasyonlarına ve üst düzey yöneticiler tarafından tanımlanan diğer kilit performans göstergelerine biriminizin yaptığı katkıları değerlendirebilirsiniz. Biriminiz için performans ölçülerini nasıl seçeceğinizi ve bunların izini nasıl süreceğinizi öğrenmeye gereksinim duyarsınız. Bu kitap, performans ölçümünün nasıl yürüdüğünü, buna yönelik sistematik bir yaklaşımı nasıl benimseyeceğinizi ve yaygın hatalardan nasıl kaçınacağınızı açıklamaktadır. Performansı ölçmek. Temel bilgiler. Performans ölçümüne genel bir bakış. Koşuyor, basketbol oynuyor, bisiklete biniyor ya da başka bir takım sporu ya da bireysel sporla ilgileniyor musunuz? Eğer ilgileniyorsanız, 10 kilometrelik bu etabı öncekilerden daha hızlı koştum ya da bu maçta öncekine kıyasla 4 misli sayı yaptığım kadar basit olsa bile büyük olasılıkla performansınızı takip edersiniz. Bu şekilde skor tutmanızın nedeni nedir? Muhtemelen birçok insan gibi siz de performansa dayalı ya da başarı yönelimli bir kişisiniz. Ya da belki sadece doğanız gereği rekabetçisiniz. Performansınızın ilerlediğini mi yoksa düştüğünü mü bilmek istersiniz? Kişisel en iyi skorunuzla karşılaştırdığınızda son başarınızın nasıl olduğunu öğrenme arzusu duyarsınız. Nasıl yaptığınızla ilgili geri bildirimler almak için can atarsınız. Neredeyse aynı şekilde kuruluşlar da genel performanslarındaki değişiklikleri takip etmek isterler ve buna ihtiyaç duyarlar. Ve bölümler, birimler, ekipler ve onların içindeki bireyler benzer bir skor tutmakla meşgul olurlar. Şimdi iş performansını ölçme yönündeki bu arzuya daha yakından bakalım. İş performansı niçin değerlendirilmelidir? Kuruluşlar çok sayıda nedenden performanslarını ölçerler. İşte size birkaçı. İyileştirme. Şirketler performansı takip ederek müşteri bağlılığındaki düşüş, karların çökmesi ya da yetenekli çalışanların ayrılması gibi sorunlara ışık tutabilir ve bunları zamanında ele alabilirler. Planlama ve öngörüde bulunma. Performans ölçümü, kuruluşların hedeflerini karşılayıp karşılamadıklarını ve bütçeyle öngörülerinde düzeltme yapmaya ihtiyaç duyup duymadıklarını belirlemelerine olanak veren bir ilerleme denetimi olarak hizmet verir. Rekabet. Şirketler kendi performanslarını rakiplerininkiyle ve sektör kıstaslarıyla karşılaştırdıklarında zayıf yanlarını tespit edip rekabet üstünlüklerini keskinleştirmek üzere bunları ele alabilirler. Ödül. Yöneticiler kaç çalışanın hedefleri elde etmede uzmanlaştığını bilerek performansa dayalı teşvik ve ödülleri asları arasında adil bir şekilde bölüştürebilirler. Düzenlemelere ve standartlara uymak. Birçok şirket ve devlet düzenlemelerine, çevre kirliliğine karşı yasalar gibi ya da uluslararası standartlara, örneğin ISO 9000, uymak için performansını ölçer. Ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Peter Drucker. Performans ölçümü nedir? En basit ifadesiyle performansı ölçmek şu amaçlarla iş sonuçlarını değerlendirmektir. 1. Bir şirketin stratejisinin etkinliğini ve faaliyet süreçlerinin verimliliğini belirlemek ve 2. Eksiklikleri ve diğer sorunları halletmek için değişiklikler yapmak. Şirketler farklı yöntem ve ölçütler kullanarak performanslarının durumunu değerlendirir. Ancak pek çok kuruluşta performans ölçümü, özgül performans ölçülerini kullanarak kilit iş faaliyetlerinin ortaya çıkardığı sonuçları incelemeyi gerektirir. Her iş faaliyeti için olası birçok ölçü vardır. Birinci tabloda bazı örnekler dinleyeceksiniz. Çoğu kuruluş, işlevlerinin iş performansını değerlendirmek için eş güdümlü bir sistem ya da çerçeve kullanır. En iyi performans ölçme sistemleri dengeli sistemlerdir. Şirketin finansal performansını, gelirler, giderler ve karlar gibi ve finansal olmayan performansını, örneğin çalışanların bilgi düzeyi, enformasyon sistemlerinin elverişliliği ve müşteri ilişkilerinin kalitesi değerlendirirler. Şirket içi verilerden, süreç kalitesi gibi ve şirket dışı verilerden, örneğin şirketlerin rakipleri karşısındaki ürün performansına dair üçüncü taraf puanlandırmaları yararlanırlar. Geride kalan, geriye dönük göstergeleri ve önde giden, ileriye dönük göstergeleri incelerler. Söz gelimi satış rakamları, şirketinizin geçmişte neleri başardığını gösterir ve bu sebeple geride kalan göstergelerdir. Aksine müşteri memnuniyeti derecelendirmeleri, müşterilerinizin gelecekte nasıl davranabileceklerini gösterir. Bu sebeple önde giden bir gösterge oluşturur. Performansın öznel, nicel değerlendirmesi zor olan yanlarını, müşteri memnuniyeti ve çalışanların kabiliyetleri gibi ve nesnel, nicel değerlendirmesi kolay olan yanlarını, örneğin gelir ve yatırılan sermaye getirisi tartarlar. Şirket, performans ölçme sistemlerinde bir denge yakalayarak işlerini nasıl yaptığına dair daha bütünlüklü bir resim meydana çıkarır. Bu kapsayıcı resim, yönetici ve müdürlerin hatalarından ders çıkarmalarına, sürekli iyileştirmeye ve mümkün olan en akıllı kararları almalarına olanak sağlar. Aslında bazı yöneticiler etkin performans ölçümüyle bir uçağın çalışması arasında analoji kurar. Uçağı uçurmak için pilotun tek parçalı bir enformasyon veren tek bir aygıta bel bağlamaktan çok birçok aygıta, hava hızı göstergesi, yakıt seviye göstergesi, irtifa göstergesi, GPS haritası ve benzeri gibi bakması gerekir. Benzer şekilde karmaşık bir çevrede yollarını bulmaya çalışan şirketlerde işlerini nasıl yaptıklarını değerlendirmek için bir dizi aygıta ihtiyaç duyarlar. Etkin performans ölçümü, bir şirketin kendi performansını tartabileceği kapsayıcı nitelikte bir dizi enformasyon sağlar. Birinci tablo. Belirli performans ölçüleri. İş faaliyeti. Finans. Olası performans ölçüleri. Kar marjı. Şirketin bilançosunun son satırına katkıda bulunan satış dolarlarının yüzdesi. Gelir. Yatırılan sermaye getirisi. İş faaliyeti. Pazarlama. Olası performans ölçüleri. Pazar payı. Müşteri bağlılığı. Müşteri karlılığı. İş faaliyeti. Üretim. Olası performans ölçüleri. Belirli bir zaman diliminde imal edilen birim sayısı. Zamanında sevk edilen kalem sayısı. Kalıp değiştirme süresi. İş faaliyeti. Satışlar. Olası performans ölçüleri. Satış getiren müşteri ziyaretleri ya da telefon görüşmelerinin yüzdesi. Yılın bir önceki 3 aylık dönemine göre satışlardaki artış yüzdesi. Bu dönem korunan müşteri yüzdesi. İş faaliyeti. Müşteri hizmetleri. Olası performans ölçüleri. Müşteri şikayetlerinin sayısı. Servis aramalarına karşılık verme süresi. İş faaliyeti. Satın alma. Olası performans ölçüleri. Satıcıların hizmet ya da malzemeleri zamanında sağlama yetenekleri. Satıcı ürünlerindeki defo oranı. İş faaliyeti. Kalite. Olası performans ölçüleri. Ürün randımanı. Üretilen iyi ürünlerin toplam üretim içindeki oranı. Kilit süreçlerin arıza oranı. İş faaliyeti. İnsan kaynakları. Olası performans ölçüleri. İş gücü devir hızı. Çalışanların becerileri. Çalışanların motivasyonu. Performans ölçümü verilerini kim kullanır? Şirketin içinden ve dışından pek çok insan performans ölçümü verilerini kullanır. Söz gelimi, yöneticiler bu veriyi şirket stratejisinin ne kadar iyi uygulandığını ve başlıca düzeltici eylemlerin gerekli olup olmadığını gözden geçirmek için kullanırlar. Birim yöneticileri ve grup liderleri performans verilerini çalışanların performans ve üretkenliğini motive etmek ve değerlendirmek için kullanırlar. Hissedarlar, sektör analistleri, müşteriler, medya ve resmi düzenleyiciler verileri bir şirkete yatırım mı yapılacağı yoksa o şirketten hizmet mi satın alınacağı gibi tercihler yapmak ya da bir kuruluşun verimlilik ve doğruluk içinde faaliyet gösterip göstermediğini belirlemek için kullanırlar. Ve çalışanlar, kendilerinin ve ekiplerinin şirketin hedeflerine katkıda bulunup bulunmadıklarını öğrenirler. Patronunuz, grubunuzun performansının belli yönlerini takip etmenizi mi istiyor? Eğer istemiyorsa, yine de performans ölçümü hakkında bir şeyler öğrenip grubunuzun iş sonuçlarını değerlendirmek için zaman ayırmalı mısınız? Yanıt evet. Neden mi? Grubunuzun sonuçlarını değerlendirmek ve genel anlamda performans ölçümünün değerini anlamak, şunları yapmanıza olanak sağlar. Sizin ve aslarınızın şirketinize hedeflerine ulaşmada yardımcı olup olmadığınızı belirlemenize. Grubunuzun performansını düzeltmek için yanlış atılan herhangi bir adımı ya da aksaklığı düzeltmenize. Davranış ve tercihlerinizin çalışanlarınızın performansını nasıl etkilediğini anlamanıza. Etkinliğini iyileştirmesi, hatta şirketin başarısına yaptığı katkıları büyütmesi için biriminiz ya da grubunuz için yeni fırsatlar tespit etmenize. İş bilginizi ve profesyonel itibarınızı geliştirmenize ve böylelikle kariyerinizi ilerletmenize. Kilit performans göstergelerini anlamak. Bazı şirketlerin kurum çapında kullanılan resmi performans ölçüm sistemleri vardır. 6 sigma, planla yap, kontrol et, harekete geç metodu ya da dengeli sonuç kartı gibi. Bu tür sistemler yöneticilere kuruluşun tüm iş faaliyetlerine bakma olanağı vererek şirketin performansına dair bütünsel bir bakış açısı kazanmalarını sağlarlar. Diğer şirketlerse daha basit bir yaklaşımı kullanarak işletmenin bir ya da daha fazla farklı yönünün performansını değerlendirirler. Kullandığı sistem ne olursa olsun her şirket performansını değerlendirmek için kilit performans göstergelerini kullanır. Eğer skor tutmuyorsanız sadece pratik yapıyor ama oynamıyorsunuzdur. Vince Lombardi. KPG nedir? Kilit performans göstergesi KPG, bir kuruluşun performansının belirli bir yönde nasıl olduğunu yansıtan bir ölçüttür. KPG, kritik başarı etmeninin KBE, verili bir stratejik amaca ulaşmak için ihtiyaç duyulan kilit bir faaliyet, bir temsilidir. Performans ölçen kuruluş, her bir stratejik hedefi kapsayan bir dizi kritik başarı etmeni tespit eder. Söz gelimi, şirketin stratejisine bağlı olarak kuruluşun uluslararası piyasalardan elde ettiği gelir yüzdesi için bir KPG'si olabilir. Bir başka KPG, hatalı karşılanan siparişler hakkındaki müşteri şikayetlerinin sayısı olabilir. Bazı kuruluşlar, tüm farklı faaliyet alanları için pek çok KPG kullanırlar. Diğer örgütlerin KPG'leri belirli bir alana odaklanabilir. Örneğin, kar amaçlı olmayan bir sosyal hizmet kuruluşu tüm KPG'lerini farklı teşebbüslere bağışlanan yardımın miktarına odaklayabilir. Tipik olarak, bir şirket içindeki birimlerin de şirketin hedeflerini destekleyen bir dizi KPG'si vardır. Bir birimin KPG'sinin performans verileri, örgütün ölçülmekte olan herhangi özgül bir alandaki toplam performansını yansıtmak üzere şirketin KPG'lerine dağıtılabilirler. Yönetici olarak muhtemelen şirket düzeyinde KPG'ler geliştirme sürecine katılmayacaksınız. Ancak özellikle biriminiz yakın zamanda başka bir şirket tarafından satın alındı ya da yeni bir ürün, süreç, departman ya da ast-üst ilişkisiyle ilişkilendirildiyse, biriminizin seviyesinde KPG'ler oluşturmaya dahil olabilirsiniz. Durumunuz ne olursa olsun, kuruluşunuzda kullanılan KPG'lerin farkında olmalısınız. Bu farkındalık sayesinde grubunuzun şirket ya da birim hedefleri doğrultusunda ilerleyişine değer biçebilirsiniz. Siz olsanız ne yaparsınız? Büyük resmi görmek. Darlin, Tapco'nun Londra bölümünde üretim grubunun yöneticiliğine getirilerek yakın zamanda aldığı terfiden büyük heyecan duyuyordu. Ancak yeni görevindeki ilk haftasında patronu Tina, bölümdeki tüm grup liderlerini toplantıya çağırdı. Toplantıda bölümün kendi iş performansını nasıl değerlendirdiği konusunda bazı değişiklikler yapmak istediğini açıkladı. Sayılara çok fazla odaklanıyoruz, dedi. Bölümümüzün oluşturduğu değer hakkında daha kapsayıcı bir resme ihtiyacım var. Tina grup liderlerini kendi grup performanslarını halihazırda nasıl değerlendirdiklerini yeniden incelemeye ve değişim için yeni fikirler sunmaya davet etti. Dahlin nereden başlayacağı konusunda kararsız bir şekilde toplantıdan ayrıldı. Siz olsanız ne yaparsınız? Yönderiniz şöyle yapabilirsiniz başlığı altında bir çözüm önerisinde bulunacak. 3 çeşit KPG. 3 çeşit kilit performans göstergesi yaygın olarak kullanılır. İlk olarak süreç KPG'leri bir iş sürecinin etkinliğini ya da üretkenliğini ölçer. Örnekler arasında ürün onarım çevrim süresi, sipariş sevk süresi, müşteri aramasına telefon kaç kez çaldıktan sonra yanıt verildiği, eğitim programlarından mezun olan çalışan sayısı ve boş pozisyonları doldurmak için gereken hafta sayısı sayılabilir. İkincisi girdi KPG'leri, iş sonuçları elde etmek için yatırılan ya da kullanılan varlık ve kaynakları ölçer. Örnekler arasında araştırma ve geliştirmeye harcanan dolar miktarı, çalışanların eğitimi için ayrılan fonlar, yeni işe alınanların bilgi ve becerileri ve ham maddelerin kalitesi sayılabilir. Üçüncü olarak çıktı KPG'leri, iş faaliyetlerinin finansal ve finansal olmayan sonuçlarını ölçer. Örnekler arasında ciro, kazanılan yeni müşteri sayısı ve tam zamanlı çalışanların artış yüzdesi sayılabilir. Yöneticilerin en çok kullandığı 3 çıktı KPG'si olarak şunlar sayılabilir. Yatırım getirisi, YG. Yatırım getirisi, bir şirket, birim ya da grupta veya bir projede varlıkların kullanımından elde edilen faydaları temsil eder. YG verileri, üst yöneticiler, finans yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri ve hissedarlar için faydalıdır. Yatırım getirisini ifade etmenin olası bir yolu, net gelir. Ciro eksi giderler eksi vergiler gibi herhangi bir borç, bölü toplam varlıklardır. YG, yöneticilerin kaynakları ne kadar etkin bir şekilde kullandıklarını ölçer ve şu şekilde hesaplanabilir. YG eşittir net gelir bölü toplam varlıklar. Ekonomik katma değer, EKD. 1990'larda yönetim danışmanlığı firması Stern Stewart & Co. tarafından popülerleştirilmiş olan EKD, bir iş faaliyetinin değerinden, bu faaliyeti yürütmenin maliyetini ve kar oluşturmak için ayrılan maddi ve finansal sermayenin maliyetini çıkardıktan sonra arta kalan değer olarak tanımlanır. Şirket finansı alanında EKD, şirketin hissedarları için gerekli olan getirinin üzerinde yaratılan değeri belirlemenin bir yoludur. Dolayısıyla üst yönetim, yönetim kurulu, hissedarlar ve diğer yatırımcılar için kullanışlıdır. EKD şu şekilde hesaplanır. EKD eşittir vergilerden sonraki net faaliyet kârı, net faaliyet varlıkları çarpı sermaye maliyetinin ağırlıklı ortalaması. Şirketin operasyonlarında istihdam edilen sermayeden gelen getiri, sermaye maliyetinden riske göre uyarlanmış, büyük olduğunda hissedarlar pozitif EKD elde ederler. Pazar payı. Belli bir sektör diliminde ya da alt diliminde şirketiniz tarafından yakalanan satış yüzdesi. Bu 3 çeşit KPG'nin süreç, girdi ve çıktı, hepsi de değerli performans enformasyonu oluşturur. Bu 3 çeşidin bir karması, birim ya da kuruluşunuzun performansına dair kapsayıcı bir resim elde edilmesini garanti eder. KPG'ler ve siz. Patronunuz sizden süreç, girdi veya çıktı KPG'lerini takip etmenizi istemese bile, kendinizi bu göstergelere alıştırmanız sizin için son derece önemlidir. Neden mi? Bir kere bu terimlerin örgütünüzde sık sık kullanıldığını duyacaksınız. Ayrıca kuruluşunuzun başarı belirtilerini nasıl tanımladığını, örneğin kaynak paylaştırmada kuruluşunuzun ne yaptığını anlamak da istersiniz. Dahası birçok sektörde üçüncü taraf araştırmacıları şirketinizin rekabet karşısında hangi düzeye geldiğini izlemek için KPG'leri kullanır. Eğer bu tür bir araştırmaya başvurursanız KPG'leri bilmeniz gerekir. Bunlara ek olarak bu göstergeler kuruluşunuzun hedeflerini elde etmesine yardımcı olmadaki rolünüzü anlamanıza yardımcı olabilir. Ve son olarak şirket ve biriminizin KPG'lerine dair bir anlayış sergileyebilirseniz bir yönetici olarak itibar ve değerinizi arttırırsınız. KPG'leri kim kullanır? Bir kuruluşun her seviyesinden yöneticiler kendi gruplarının iş hedeflerini nasıl karşıladıklarını, performansın arttığını mı yoksa azaldığını mı, şirket içindeki ve rakip şirketlerdeki başka birim ya da gruplarla karşılaştırıldığında kendi gruplarının performansının nasıl olduğunu değerlendirmek için kilit performans göstergelerini takip edebilirler. Şu örnekleri göz önünde bulundurun. CEO, bölüm bölüm yatırım getirisini ya da kendi şirketinin aylık ve 3 aylık nakit akışını inceleyip sonuçları rakiplerle karşılaştırır. Müşteri hizmetleri yöneticisi, anketlerden yararlanarak müşteri hizmetleri kalitesini takip eder. Eğer anketler hizmet kalitesinin düştüğünü gösteriyorsa, hizmet seviyesini iyileştirmek için daha fazla müşteri temsilcisi görevlendirmeye ihtiyaç duyabilir. Tazminat idarecisi, cari yıl içinde grubunun ne kadar hasar işlemi tamamladığını izleyip bunu bir önceki yılla karşılaştırır. Örneğin bir artış, hasar işlemlerini hızlandırabilecek yeni bir tazminat yazılımına yatırım yapmanın zamanının geldiğini gösterebilir. Ürün geliştirme müdürü, yeni ürün satışlarının toplam satışlara oranını değerlendirir. Oranı artırmak için grubunun araştırma ve geliştirmeye daha fazla yatırım yapması gerektiğine karar verir. İnsan kaynakları yöneticisi, şirket tarafından sunulan eğitim programlarına gönüllü olarak katılan çalışanların yüzdesini hesaplayıp, sonuçları hedeflenen yüzdeyle karşılaştırır. Bir düşüş, programın başarılı olmadığını gösterebilir ve nedenini bulmak için bir soruşturma açabilir. Belki de şirketi etkin olmayan eğitim programlarına harcanacak binlerce doların israf edilmesinden kurtarır. İletişim uzmanı, çalışanların şirketin stratejisini anlayıp anlamadıklarını görmek için çalışan anket sonuçlarını gözden geçirir. Anlayış eksikliği, şirketin CEO'sunun ve diğer yöneticilerin strateji üzerine daha net sunumlar yapmaları ya da çalışanlara farklı yollarla ulaşmaları gerektiğini gösterebilir. Yönetici olarak görevinize yakın zamanda başladıysanız, birim ya da grubunuzda hangi KPG'lerin kullanıldığını henüz bilmiyor olabilirsiniz. Bunu nasıl öğreneceksiniz? Patronunuza grubunuzun performans takibi için hangi ölçüleri kullandığını sorun. Eğer biriminizin bir iş analisti varsa, kendisiyle biriminizin KPG'leri ve diğer performans ölçüleri hakkında konuşmak için müsait olup olmadığına bakın. Şöyle yapabilirsiniz. Darlin'in grubunun performansını nasıl ölçeceği konusundaki endişesine geri dönecek olursak. Yönderiniz şöyle bir çözüm öneriyor. Darlin ilk olarak Tina'dan Tapco'nun ve bölümün stratejilerini açık bir şekilde belirtmesini istemelidir. Darlin, Tapco'da başarıyı ölçmenin farklı yollarının, şirketin durumunu göstererek birlikte bir gösterge paneli gibi çalıştığını fark eder. Kendi bölümünün stratejisine dair anlayışa dayanarak, kendisi ve grubu, grup için uygun amaçları ya da hedefleri tespit eder. Sonrasında bu amaçları elde etmek için yürütmeleri gereken 2 ya da 3 kritik çabayı tespit etmek için birlikte çalışırlar ve bu eylemleri kritik faaliyetlerdeki ilerlemeyi nasıl ölçeceklerini ifade eden bir dizi performans ölçüsüne çevirirler. Ölçülerinin iş sonuçlarının bir karmasını yansıtması gerekir. Satışlar, müşteri memnuniyeti, ürün inovasyonu, en iyi uygulamaların paylaşılması, personel morali ve operasyon etkinliği gibi. Darlin'in grubu bir kez performans ölçülerini oluşturduğunda, her bir ölçü üzerinde birimin arzu edilen performansını temsil eden hedefler belirler ve gerçek performansların belirlenen hedeflerle karşılaştırıldığında nasıl olduğunu görmek üzere veri toplamaya başlarlar. Daha sonra gerçek performans ve hedef arasındaki herhangi bir açıklığı analiz edip nasıl tepki göstereceklerine karar verirler. Performans ölçüm sistemlerini anlamak. Önceki bölümlerde birçok şirketin resmi performans ölçüm sistemleri kullandığına değinmiştik. Bu bölümde bu tür sistemleri daha da aydınlatacağız. Resmi performans ölçüm sistemi nedir? Resmi performans ölçüm, PÖ sistemi, tüm örgüt çapında uygulanan bir dizi stratejik amaç ve performans ölçüsüdür. KPG'ler dahil. PÖ sistemleri, yöneticilerin şirketin birçok farklı biriminin ürettiği iş sonuçlarının, kuruluşun genel sonuçlarını etkileyecek şekilde nasıl birleştiğini görmelerini sağlar. Dolayısıyla bir PÖ sistemi, yönetici ve müdürlere kuruluşun performansına dair kapsayıcı, üst düzey bir bakış açısı ve şirketin farklı bölümlerinin iş sonuçları üretmek için nasıl birlikte çalıştıklarına dair bir anlayış kazandırır. PÖ sistemi kullanan şirketlerde üst düzey yöneticiler bu sistemin benimsenmesini savunur ve uygulanmasını yönetirler. Ancak sistem bir kez kurulduktan sonra kuruluştaki tüm müdür ve çalışanlar sisteme katkıda bulunur ve onu kullanırlar. Peki nasıl? Birim ve şirket seviyesindeki hedefleri destekleyen bireysel hedefler tanımlarlar ve nezaretçileri tarafından daha sonra sisteme girilecek performans verilerini oluştururlar. Performans ölçüm sistemleri neden faydalıdır? Performans ölçüm sistemleri çok sayıda fayda sunar. En önemlisi, yöneticilerin birim ve şirketleri tarafından belirlenen her stratejik amaç için ölçüler tanımlamalarına ve bu ölçüler üzerinden performansı takip etmelerine olanak sağlamasıdır. Yöneticiler, hedefleri karşılamayan performansı not ederek, örneğin, hedefimiz sipariş işlem hatalarını %10 azaltmaktı ama biz yalnızca %5 azalttık. Aradaki farkın nedenlerini ele alabilir ve performansı sürekli iyileştirmek için çalışabilirler. Şirketin farklı bölümlerindeki performansın diğer bölümlerdeki performansı nasıl etkilediğini de gösterirler. Söz gelimi bir şirket, lojistik personelinin sipariş teslim süresini %10 düşürmek olan amacını elde etmesinin, müşteri hizmetleri grubunun müşteri memnuniyetini %15 artırmak şeklindeki kendi amacını karşılamasına yardımcı olduğunu fark edebilir. Şirketler bu karşılıklı ilişkileri bildiklerinde daha bilgili kararlar alabilirler. Örneğin, performansı düzeltmek için hangi etmenlerin ele alınması gerektiğini tahmin etmek yerine, bütçede belli bir artırıma gidebilir, yeni işe alımlar yapabilir ya da daha verimli bir süreç getirebilirler. Performans ölçüm sistemlerinin türleri. Birçok farklı performans ölçüm sistemi türü vardır. Şimdi en yaygın kullanılan bazı türleri inceleyeceğiz. Gösterge paneli ya da kokpitler. Muhtemelen en basit PÖ sistem türü olan bir gösterge paneli ya da kokpit, şirketin çok sayıda ölçü, hedef ve performans verilerini aylık, 3 aylık ya da başka bir takvime göre hazırlanan tek bir online ya da yazılı belge, hesap çizelgesi gibi içinde birleştirir. Gösterge paneli, yönetici ve müdürlerin şirketin birleştirilmiş verilerini kolay bir şekilde özümsemelerine olanak sağlar. Buna ek olarak, birçok gösterge paneli, liderlerin sorunlara zamanında ışık tutup onları ele almasına olanak sağlayarak, farklı ölçülere göre performansı değerlendirmek için trafik ışığı kodlama sistemi kullanır. Söz gelimi kırmızı, hedefin önemli ölçüde altında olan performansa işaret eder. Sarı, hedefin biraz altındadır. Yeşil, hedefte ya da hedefin üstündedir. Her ne kadar yöneticiler geleneksel olarak gösterge paneli kullansalar da, şimdilerde pek çok şirket gösterge panellerini operasyonel düzeydeki müdürleri için de uyarlıyorlar. Örneğin bir havayolu şirketinde yiyecekleri yüklemekten sorumlu olan bir müdür, yakıt satın alımına bakan bir müdürden farklı bir gösterge paneli görür. Ancak her yöneticinin uyarlanmış gösterge paneli hangi uçakların nereye uçtuklarını da gösterir. Kalite iyileştirme sistemleri. Kalite iyileştirme sistemleri, şimdi sayacaklarımız da dahil olmak üzere pek çok farklı biçimde ortaya çıkar. Planla, yap, kontrol et, harekete geç. Toplam kalite yönetiminin TKY kurucusu olan W. Edwards Deming tarafından popülerleştirilmiş olan planla, yap, kontrol et, harekete geç çerçevesi, yöneticilerin kesintisiz bir iyileştirme çevrimi kurmalarına yardımcı olur. Bu çevrim şu adımları kapsar. 1. Planla. Performans sorununu ve onu etkileyen süreçleri tespit et. 2. Yap. Olası çözümleri araştır ve bir tanesini uygula. 3. Kontrol et. Çözümünüzün ne kadar iyi çalıştığını değerlendir. 4. Harekete geç. Eğer çözümünüz iyi çalıştıysa, onu kurumsallaştırıp başka bir iyileştirme fırsatını araştır. Eğer çalışmadıysa, birinci adıma geri dön. 6. Sigma. Kökleri 1920'lere uzanan 6 sigma, hataların azaltılması yoluyla yöneticilerin iş süreçlerini sürekli iyileştirmelerine yardımcı olan veriye ve ölçüme dayalı bir yaklaşımdır. 6 sigma'yı kullanan pek çok şirket bunu tüm iş süreçlerine, imalat, ürün geliştirme, siparişlerin tamamlanması, müşteri hizmetleri ve benzerleri gibi uygularlar. Baldrige Ulusal Kalite Programı. 1987 yılında bir meclis kararıyla kurulan Baldrige Ulusal Kalite Programı, Birleşik Devletler Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü tarafından geliştirilmiştir. 1981'den 1987'ye kadar Ticaret Bakanı olarak çalışan Malcolm Baldrige'in ardından programa bu isim verilmiştir. Baldrige programı, liderlik, stratejik planlama, müşteri odaklılık ve bilgi yönetimi gibi çok sayıda alanda yüksek kaliteli iş performansı için kıstaslar tanımlar. Baldrige çerçevesinin Avrupa'da bir eş değeri vardır. Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı. Şirketler her yıl kuruluşların belli kategorilerdeki imalat, küçük işletme, eğitim ve sağlık bakımı başarılarını takdir eden Malcolm Baldrige ödülü için başvurabilirler. Dengeli Sonuç Kartı. 1992 yılında Harvard İşletme Okulu Profesörü Robert Kaplan ve bir yönetim danışmanlık firmasının başkanı olan David Norton tarafından geliştirilen Dengeli Sonuç Kartı, DSK sistemi, finansal performansın, şirket performansının büyük resminin sadece bir parçası olduğunu kabul eder. Sistem, bir şirketin finansal bakış açısını, üç finansal olmayan bakış açısıyla dengelemeye çalışır. Müşteriler, iç süreçler, iş gücünün öğrenimi ve gelişimi. DSK yöntemini uygulayan şirketler, iki güçlü araç kullanırlar. İlk araç bir strateji haritasıdır. Yöneticilerin şirketin stratejisine ve dört sonuç kartı açısından amaçlar arasındaki neden-sonuç ilişkisine ilişkin görüşlerini grafiksel olarak betimleyen tek sayfalık bir belge. Harita, her bakış açısının stratejik amaçlarını ve diğer bakış açılarındaki amaçların performansını nasıl etkileyeceğini gösterir. Birçok şirket, her bir bölüm, birim ve departman için strateji haritaları oluşturmanın yanı sıra şirket seviyesinde de strateji haritası geliştirir. Düşük seviyeli haritalar, yüksek seviyeli haritayı destekleyen amaçlar içerirler. İkinci araç, strateji haritasındaki her bir amaç için ölçü, hedef ve mevcut performans verilerini kapsayan sonuç kartıdır. Şirketlerin düşük seviyeli faaliyetlere bağlanan ve birim sonuç kartlarını destekleyen şirket seviyesinde bir sonuç kartları olur. Kuruluşlar genellikle sonuç kartlarını özel yazılımlarla otomatikleştirir. Birim yöneticileri kendi sonuç kartlarına verileri girdiklerinde genel şirket performansını göstermek için bu veriler otomatik olarak yüksek seviyeli sonuç kartında toplanırlar. Yazılım aynı zamanda yöneticilere raporları kolaylıkla dağıtma ve analiz etme imkanı da sağlar. Gerek şirketler, gerekse kar amaçlı olmayan kuruluşlar ve kamu kurumları, devlet daireleri, belediyeler ve askeri kuvvetler dahil olmak üzere tarafından benimsenen DSK, strateji yürütmek için yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. Şirketiniz hangi sistemi kullanıyor? Eğer kuruluşunuzun bir PE sistemi benimseyip benimsemediğini ya da hangi sistemi kullandığını bilmiyorsanız bunu nasıl öğreneceksiniz? En hızlı yol yöneticinize sormaktır. Ek olarak birçok kuruluş şirket bültenlerinde kendi PE sistemleri hakkında makaleler yayınlar. Buna yıllık raporlarında ve diğer yayınlarında değinirler. Bazı kuruluşlarda şirket içi bir performans ölçüm ekibi, mevcut çalışanlar ve yeni işe alınanlar için sistem üzerine bir eğitim sunar. Gerek varsa tüm bu enformasyon kaynaklarına bakın ve CEO demeçleriyle tüm personel toplantılarına katıldığınızda belli bir PE sisteminden söz edilip edilmediğine dikkat edin. Performans ölçümünü görevinizin düzenli bir parçası haline getirmek. Kuruluşunuz şirket çapında bir performans ölçüm sistemini ister benimsemiş, ister benimsememiş olsun, performans ölçümünü işinizin düzenli bir parçası haline getirerek önemli faydalar oluşturabilirsiniz. Nasıl mı? Grubunuzun sonuçlarını değerlendirip, sonuçlarınızdaki rahatsız edici değişikliklerin ardında yatan nedenleri açığa çıkarttığınızda, grubunuzun performansını düzeltmesi için gerekli olan müdahaleleri düzenleyip, böylelikle şirketin daha iyi genel sonuçlar oluşturmasına yardımcı olabilirsiniz. Grubunuzun performansını daha iyi yönetmek için ölçümü nasıl kullanabilirsiniz? İlk olarak, performans ölçüm sürecini anlamanız gerekir. Bu süreç, takip eden bölümlerde ayrıntılarıyla inceleyeceğimiz 3 adımdan oluşur. İşte size bu adımların kısa bir açıklaması. 1. adım. Neyi ölçeceğinize karar verirken amaçlarınızı tanımlarsınız. Söz gelimi, müşteri memnuniyetini arttırmak, iş kazalarını azaltmak ya da giderleri azaltmak. Kritik başarı etmenlerini, KBE'leri tanımlarsınız. Başarıyla elde edilen amaçların tamamlayıcı parçaları, başka bir deyişle belli bir amacı elde etmek için ortak olarak yapılması gereken eylemler. Örneğin, müşteri memnuniyetini arttırmak amacının KPI'leri arasında satış personelinin devir hızını düşürmek ve zamanında teslimat performansını iyileştirmek olabilir. Performans ölçülerini tanımlarsınız. Şirketinizin KPI'lerini başarıyla tamamlayıp tamamlamadığını değerlendirmek için kullanacağınız ölçüler. Örnekler arasında, departmandaki satış personelinin ortalama görev süresi, 3 ay içinde işten ayrılan satış personeli sayısı ve söz verilen teslimat süresinden artı eksi 6 saat içinde teslim edilen siparişlerin yüzdesi sayılabilir. İkinci adım, performans verilerini bir araya getirirken, her ölçü için hedefler koyarsınız. Söz gelimi, mali yılınızın ikinci yarısında satış personelinin devir hızında %8 ila 10 düşüş ve siparişlerin %98'inin zamanında teslimatı. Performans verilerini toplarsınız. Söz gelimi, şirketin mali yılının son 6 ayında şirketten ayrılan satış personeli sayısını saptayın ya da son 3 ay içinde alınan tüm siparişlerin teslimat sürelerini kaydedin. Üçüncü adım, performans verilerini yorumlarken, performans verilerini analiz edersiniz. Örneklemek gerekirse, her 3 ayda bir satış personelinden ayrılanların sayısını takip edip, planladığınız gibi devir hızını %8 ila 10 azaltma yolunda olup olmadığınızı belirlersiniz. Verileri analiz ederken, belgelenen ayrılma nedenlerini, işten çıkarılma, rakip bir firmada benzer bir pozisyonun kabul edilmesi ya da emeklilik gibi inceleme gereksinimi duyarsınız. Ölçüm sisteminizi test edersiniz. Söz gelimi, elde etmeye çalıştığınız amacı daha uygun bir şekilde temsil etmesi için herhangi bir ölçünün değiştirilmesi gerekip gerekmediğini ya da hedeflerin uygun seviyelerde konup konmadığını sorarsınız. Şimdi birinci adıma, neyi ölçeceğimize karar vermeye bir bakalım. Birinci adım, neyi ölçeceğinize karar vermek. Performans ölçüm sürecinin ilk adımında, grubunuzun performansının hangi yönlerini ölçmeyi istediğinize karar verirsiniz. Amaçlarınızı, kritik başarı etmenlerini, KPI'ler ve performans ölçülerini tanımlarsınız. Eğer şirketiniz resmi bir performans ölçüm sistemi kullanıyorsa, kuruluştaki üst düzey yönetim ya da PÖ sistemini denetleyen birim, grubunuz için bu unsurların bir ya da daha fazlasını zaten tanımlamış olabilir. Bir araya getirdiğiniz performans verileri daha sonra şirket çapındaki sistemle uyumlu olmalıdır. Eğer kuruluşunuzun resmi bir PÖ sistemi yoksa ve siz de önemli iş faaliyetlerindeki performansı takip etmek istiyorsanız, kendi amaçlarınızı, KPI'lerinizi ve ölçülerinizi oluşturmanız gerekir. Amaçlarınızı tanımlamak. Amaçlarınız, grubunuzun performansının çeşitli yönlerini ilerletmek için neyi başarıyla tamamlamak istediğinizi temsil ederler. Amaç fikirleri üzerine beyin fırtınası yapmak için grubunuzdaki meslektaşlarınız ve aslarınızla toplantı yapıp onlara şu soruları sorun. Grubumuz performansı ölçerek ne elde etmeyi umut ediyor? Söz gelimi grubunuz, yinelenen sorunlara çözümler tespit etmeyi mi umuyor? Ya da genel süreç verimliliğini ilerletmeyi mi? Yoksa çalışanların performanslarının belli seviyeleri için ödüller belirlemeyi mi? Grubumuz, şirketimizin stratejisini yürütmesine yardımcı olmak için ne yapmalı? Örneğin, şirketinizin stratejisinin merkezinde faaliyet mükemmelliği, verimliliği ilerletmek bulunuyorsa, grubunuz için çalışan başına satış cirosunu arttırmak, dolaylı maliyetleri düşürmek ya da iş kazalarını azaltmak gibi amaçlar koyabilirsiniz. Müşterilerimize nasıl daha iyi hizmet sunabiliriz? Grubunuz ister şirket içi ister şirket dışı müşterilere hizmet versin, onlara nasıl daha büyük değerler sunabileceğinizi düşünün. Söz gelimi, eğer bir insan kaynakları grubunun başını çekiyorsanız, amaçlarınız arasında kuruluş içinden geleceğin liderlerini geliştirmek, yöneticilerin işe yetenekli çalışanları almasına yardımcı olmak ve bir işbirliği kültürü geliştirmek olabilir. Eğer bir ürün geliştirme grubunun başını çekiyorsanız, amaçlarınız arasında inovasyonu artırmak, ürünleri daha sık güncellemek ve ürünlerin kullanımını daha fazla kolaylaştırmak yer alabilir. Çalışma süreçlerimizi nasıl düzeltebiliriz? Bazen süreç sorunları amaç fikirlerine çevrilebilir. Söz gelimi, muhasebe departmanındaki bir grubun başını çektiğinizi ve aslarınızın son tarihleri yakalama konusunda zorluk yaşadığını farz edin. Bu durumda alacaklılar hesabı raporlarını zamanında tamamlamak, bayilere kendi anlaşmalarına göre ödeme yapmak ve çalışan harcamalarının geri ödemelerini zamanında işlemden geçirmek gibi amaçlar tanımlayabilirsiniz. Mükemmelleşmek için hangi yeni becerilere ya da bilgiye ihtiyacımız var? Çalışanlarınızın bilgi ve becerilerini ilerletmek için konulacak hedefler arasında daha fazla eğitim fırsatından yararlanmak, bilgi paylaşımını ilerletmek ve benzeri bulunabilir. Amaç fikirleri üzerine beyin fırtınası yaptıktan sonra listenizi yeniden gözden geçirip en önemli olanları, şirket ve birim stratejisini en doğrudan etkileyen ya da ciddi performans sorunlarını çözmenize yardımcı olan amaçları tespit edin. Listenizi 5 ila 7 amaca indirmeye çalışın. Kritik başarı etmenlerini tanımlamak. Son listenizdeki her amaç için hangi 2 ya da 3 hareketin grubunuzun söz konusu amacı gerçekleştirmesine en iyi şekilde olanak sağlayacağına karar verin. İkinci tablo birkaç örnek sunuyor. İstediğiniz şeyi ölçün, ölçebildiğiniz şeyi istemeyin. Robert S. Kaplan ve David P. Norton. İkinci tablo. Kritik başarı etmenlerine örnekler. Amaç: İş kazalarını azaltmak. Kritik başarı etmenleri: Ekipmanların doğru kullanımıyla ilgili olarak çalışanları eğitmek. Uygun güvenlik ekipmanları ve giysileri sunmak. Güvenlik kuralları uyarınca düzenli olarak atölyeleri teftiş etmek. Amaç: Bilgi paylaşımını ilerletmek. Kritik başarı etmenleri: Yeni işe alınanlara sunulan yönderliği ilerletmek. Yeni fikirlerin paylaşılması ya da kabul edilmesi için ödüller koymak. Performans ölçülerini tanımlamak. Performans ölçüleriniz, tanımlamış olduğunuz kritik başarı etmenlerini yürütüp yürütmediğinizi nasıl belirleyeceğinizi ve bir araya getirmeniz gereken veri çeşitlerini gösterir. Üçüncü tabloda dinleyeceğiniz gibi her bir KBE'yi bir ya da daha fazla ölçüye çevirebilirsiniz. Üçüncü tablo. Performans ölçülerine örnekler. Kritik başarı etmeni. Ekipmanların doğru kullanımıyla ilgili olarak çalışanları eğitmek. Performans ölçüsü. 3 ayın sonunda geçer notla eğitim kursunu tamamlayan çalışan sayısı. Kritik başarı etmeni. Yeni fikirlerin paylaşılması ya da kabul edilmesi için ödüller koymak. Performans ölçüsü. İş birimlerinde benimsenen yeni fikir sayısı. Şirketin bilgi yönetimi sisteminde ilan edilen en iyi pratiklerin sayısı. Performans ölçülerini tanımlamanız için ipuçları. Amaçlarınız ve kritik başarı etmenlerinizle başlayın. Tanımladığınız amaçların her biri için grubunuzun söz konusu amacı elde etmesine en iyi şekilde olanak sağlayacak 2 ya da 3 eylemin listesini yapın. Bu eylemler kritik başarı etmenleriniz haline gelecektir. Her KBE'yi bir ya da daha fazla performans ölçüsüne çevirin. Söz gelimi, çalışanları elde tutmayı iyileştirmek KBE'si, İlk yıllarından sonra şirkette kalan yeni işe alınanların yüzdesi performans ölçüsüne çevrilebilir. Finansal ölçülerin ötesine bakın. Bir dizi ölçünüzün, grubunuzun performansının finansal yönlerinin yanı sıra finansal olmayan yönlerini de yansıttığından emin olun. Söz gelimi, süreç verimlilikleri, çalışanların bilgisi ve müşteri deneyimleri gibi finansal olmayan meseleler için ölçüleriniz var mı? Sebep-sonuç bağlantılarını tespit edin. Sebep-sonuç ilişkileri için ölçülerinizi inceleyin. Söz gelimi, sipariş işlem hata sayısı ölçünüzdeki iyi bir performans, müşteri memnuniyeti ya da çalışanların morali ölçülerindeki performansı nasıl etkiler? Bu ilişkilerin gücü nedir? Örneğin, müşteri memnuniyetinde büyük bir iyileştirme için hata azaltmada sadece küçük bir iyileştirmeye mi ihtiyaç duyuyorsunuz? Ölçüleriniz arasında ne kadar fazla sebep-sonuç bağlantısı ve bu bağlantıların görece güçlerine dair ne kadar derin bir kavrayışınız olursa, grubunuzun performansına ilişkin o kadar kapsayıcı bir resim elde edersiniz. Geride kalan veya önde giden karmanızı inceleyin. Ölçüler dizinizi yeniden gözden geçirin. Geride kalan, geriye dönük ve önde giden, ileriye dönük göstergelerin bir karışımını sergileyip sergilemediğini sorun. Ölçüler dizinizin hem geride kalan hem de önde giden göstergeleri içermesi gerekir. Öznel ve nesnel ölçülerin dengesini kurmak için çaba sarf edin. Ölçülerinizin hem öznel, müşteri memnuniyeti gibi, hem de nesnel, örneğin ciro, göstergeleri yansıtıp yansıtmadığını belirleyin. Eğer yansıtmıyorsa, bu iki tür göstergenin bir karışımını sergilemeleri için ölçülerinizi gözden geçirin. Verilerin elde edilebilirliğini, geçerliliğini ve güvenilirliğini göz önünde bulundurun. Ölçülerin her biri için kendi kendinize, söz konusu ölçüdeki performansı takip etmek için verilerin var olup olmadığını ve verilerin güvenilir olup olmadığını sorun. Gerekli verileri bir araya getiremez ya da güncel veya uygun olmaları konusunda verilere bel bağlayamazsanız performans ölçüsü faydasız olur. Şirket içi ve şirket dışı verilerden yararlanın. Kuruluşunuz içindeki enformasyonu, satış rakamları gibi analiz etmenin yanı sıra şirketiniz dışındaki verileri de, şirketlerin performanslarını rakiplerininkiyle karşılaştıran üçüncü taraf sıralamaları gibi inceleyin. Net ve ulaşılabilir bir dil kullanın. Performans ölçünüzü belirli, somut ve anlaşılması kolay bir dille ifade edin. Hizmet kalitesi yerine geciken teslimatların aylık sayısı gibi. Veri kaynaklarını değerlendirmek. Ölçüleri tanımlarken ihtiyaç duyacağınız veri türü ve kullanacağınız veri kaynakları önemli noktalar haline gelir. Veri kaynaklarınızı değerlendirmek için kendinize şu soruları sorun. İhtiyaç duyulan veriyi nereden alacaksınız? Bazı durumlarda kuruluşunuz, kullanabileceğiniz verileri, çalışanların belli eğitim programlarına katılımları gibi zaten toplamış olabilir. Diğer durumlarda verileri kendi kendinize bir araya getirmeniz gerekir ve bu yeni işlemler ve sistemler kurmanızı gerektirebilir. Veriler şirket dışı kaynaklardan da gelebilir. Söz gelimi şirketiniz, yan ödemelerle ilgili programlara dahil olan çalışanların sayısını takip etmek üzere bir taşeron kiralamış olabilir. Öznel verileri nasıl toplayacaksınız? Performans ölçüleri nesnel ya da öznel veriler gerektirebilir. Söz gelimi, satış gelirlerindeki yüzde artışı ölçüsünü takip etmek için nesnel veriler, belli bir zaman dilimi içerisinde satış gelirlerindeki yaşanan değişiklikler toplamanız gerekir. Peki, müşteri memnuniyetindeki artış yüzdesi ölçüsünü takip etmek için enformasyonu nasıl toplayacaksınız? Bu durumda, müşteri anketlerindeki yorumlar ya da oylamalar gibi öznel verileri toplamanız gerekir. Öznel veriler bile nicelleştirilebilir. Örneğin, karşılaştırmaya olanak sağlamak ve iyileştirme fırsatlarına ışık tutmak için müşteri memnuniyeti oylamalarını birden beşe bir ölçek içinde ifade etmek. Bileşik veriler kullanmalı mısınız? Grubunuzun performansını görmek için resmi büyütmek istiyorsanız, bileşik veriler, çok sayıda kaynaktan toplanıp tek bir rakam haline getirilmiş veriler, gerektiren ölçüler kullanmayı göz önünde bulundurun. Bu verilere iyi bilinen örnekler arasında S&P 500 borsa endeksi ile yeni arabalara ve yeni araba kalite reytinglerine ilişkin müşteri memnuniyetine dair JD Power endeksi bulunur. Bir şirketin performans ölçmek için kullanabileceği bileşik veriye bir örnek, reklam bütçesini, hedeflenen dinleyici kitlesine ulaşma yüzdesini ve marka izlenimini, bir anketle ölçülen ve şirketin markası hakkında insanların düşündükleri şeyler, bir araya getirilebilecek marka endeksi olabilir. Bileşen ölçüler birbirlerine benzemedikleri için onlara gereken önemi vermek amacıyla matematiksel olarak düzenlenmeleri gerekir. Verileriniz güvenilir olacak mı? Ölçüleri tanımlarken toplamanız gereken verilerin güvenilirliğini garanti etmek adına yapabileceğiniz her şeyi yapın. Söz gelimi, veriler güncel olacak mı? Yeterince ayrıntılı mı? Kesin ya da denetlenebilir. Veriler, performansı tanımladığınız ölçülerle güvenilir bir şekilde takip edebileceğiniz kadar yeterince sık elde edilebilir olacaklar mı? İkinci adım, performans verilerini bir araya getirmek. Performans ölçüm sürecinin ikinci adımında, tanımlamış olduğunuz ölçülere dayanarak verileri bir araya getirip güvenilirliklerini kontrol edersiniz. Bu aşamayı tanımlamış olduğunuz ölçülerin her biri için hedefler koyarak başlatın. Hedefler belirlemek. Hedefler, ölçülerinizin her birinde görmek istediğiniz performansı temsil eder. Dördüncü tablo, bazı örnekler sıralamaktadır. Hedefler belirlemek bir nevi sanattır. Söz gelimi, insanlara olağanüstü bir performans elde etme ilhamı verecek hedefler belirlemek istiyorsunuz. Ancak aslarınızın onlara ulaşamayacaklarını varsayacakları kadar yüksek hedefler belirlemek de istemiyorsunuz. Bu yüzden boşuna zahmet etmeyin. Ek olarak, makul hedeflerin nelerden oluştuğunu da bulmalısınız. Örneğin, eğer grubunuzun yürüttüğü bir işlemde 1 milyon parça başına 100 defo oranı hedefliyorsanız, Ama benzer süreçler için mevcut sektör defo oranı 1 milyon parça başına 400 ila 1000 arasında değişiyorsa hedefiniz gerçekçi olmayabilir. Dördüncü tablo. Hedef örnekleri. Performans ölçüsü. 3 ayın sonunda geçer notla eğitim kursunu tamamlayan çalışan sayısı. Hedef. 3 ayın sonunda çalışanların tümü kurs sonu testinden 100 üzerinden 80 ya da daha yüksek bir not alıp eğitim kursunu tamamlayacak. Performans ölçüsü. Mali yılın ortasına kadar yeni özelliklerle güncellenen mevcut ürünlerin yüzdesi. Hedef. Mevcut ürünlerin %85'i güncellenecek. Performans ölçüsü. Müşteri memnuniyeti endeksi. Hedef. Yıl sonunda müşteri memnuniyetinde %15'lik bir artış oluşturacak şekilde müşterilerin %85'i çok memnun ya da son derece memnun edilecek. Performans hedefleri belirlemek için ipuçları. Ölçüleriniz için 3 noktalı hedefler yelpazesi oluşturun. Bu 3 tip hedef, grubunuzun gelecekteki performansını şekillendirmek üzere birlikte çalışabilirler. Örneğin, asgari %12'lik hata oranı hedefi, çalışanlara daha yönetilebilir gelerek orta %9'luk hata oranı ve hatta sıkı %4'lük hata oranı hedeflerinizi karşılamaları için bu olumlu sonucu ve güveni kazanmalarına yardımcı olabilir. Çalışanlarınızı dahil edin. Aslarınız eyleme en yakın insanlar olup, çalışmalarında neyin mümkün olduğuna dair enformasyon sağlamak konusunda en iyi konumdadır. Onları hedefler koymaya dahil edin. Sürece karşı bir sahiplenme duygusu hissettiklerinde onların ortaklığını kazanacaksınız. Hedef taban hattı oluşturmak için eğilimleri göz önünde bulundurun. Eğer belli bir ölçü üzerindeki performansın geçmiş verileri elinizde ise, bu verileri gelecekteki performansa hedefler koymada taban çizgisi olarak çalışabilecek eğilimler için inceleyin. Örneğin, gelecek 6 ayın çalışan devir hızı için bir hedef koymak istediğinizi ve önceki 2 yıl boyunca grubunuzdaki devir hızı oranının yavaş yavaş %2'den %7'ye tırmandığını farz edin. Bu durumda, sonraki 6 ay içinde devir hızını %7'den %4'e düşürme hedefi anlamlı ve gerçekçi olabilir. Patronunuzun girdilerini alın. Grubunuzun kendi hedeflerini elde etmesine, ölçülerin her biri için hangi seviyede performansın daha fazla olanak sağlayacağına dair patronunuzdan girdi isteyin. Patronunuzun kendi deneyimlerine dayanarak faydalı önerileri ve birimle şirket hedeflerine dair bir kavrayışı olabilir. SWOT analizini kullanın. Grubunuzun dış fırsatlar ve tehditlerle birlikte iç güçlerini ve zayıflıklarını göz önünde bulundurun. Kendinize hangi hedeflerin zayıflık ve tehditleri en aza indirmenin yanı sıra grubunuzun kendi güçlü yanlarına dayanıp fırsatları kullanmak için olanak sağlayabileceğini sorun. Örneğin grubunuz özellikle şirketinizin ürünleri hakkında bilgili ise belki de 3 ayın sonunda müşteri bağlılığında %25'lik bir artış şeklindeki iddialı bir hedef tamamen gerçekçi ve elde edilebilirdir. Müşterilerden ve diğer sosyal paydaşlardan geri bildirimler alın. Bu grupların beklentileri, hedefler belirlemek için kullanabileceğiniz içgörüler sağlayabilir. Söz gelimi müşterilere onların zihninde mükemmel performansın ne olduğunu sorarak performans isteklerini karşılayacak ya da hatta aşacak hedefler oluşturabilirsiniz. Sektör ortalamalarını göz önünde bulundurun. Çok sayıda güvenilir ajans belli sektörlerdeki performansları izler. Örneğin JD Power & Associates birçok sektörü takip eder. Bu performans derecelendirmelerini gözden geçirip hedefleriniz için bilgi sağlayıp sağlayamayacağına karar verin. Söz gelimi şirketinizin kullandığı bir imalat işleminin sektör çapındaki hata oranları %5'ten %10'a değişiyorsa, bu rakamlar sizin hata oranı ölçünüz için makul bir hedef olarak hizmet verebilir. İnisiyatifler belirleyin. Hedefleri göz önünde bulundururken kendinize hedeflerinizi elde etmenizi desteklemesi için hangi yeni projelerin ya da değişiklik çabalarının gerekebileceğini sorun. Söz gelimi, siparişlerin %100 zamanında teslimatı hedefini karşılamak için çalışanlarınız teslimat işlemlerini takip etmek üzere yeni bir yazılım uygulamasına ihtiyaç duyacaklar mı? Yeni sistem hakkında eğitime ihtiyaç duyacaklar mı? Kıyaslamayı ve taban hatlarını kullanmak. Hedefler belirleme göreviyle nasıl başa çıkacaksınız? Kıyaslama yardımcı olabilir. Kıyaslama yapmak için meslek odalarından, sektör yayınlarından, internetten ve başka şirket dışı kaynaklardan enformasyon kullanın ya da kendi performans verilerinizi ve ölçülerinizi diğer şirketlerle karşılaştırın. Bazıları oldukça bilinir. JD Power derecelendirmeleri gibi. Ayrıca şirket içi kıyaslama kaynaklarını da benzer süreçler yürüten ya da sizinkine benzer hedefleri olan başka grupların performans verileri ve benzerleri kullanın. Daha sonra bir araya getirdiğiniz kıyaslama enformasyonunun ışığında makul görünen hedefler koyun. Taban hatları ya da başlangıç noktaları da yardımcı olabilirler. Grubunuzun ya da şirketinizin zaten güncel verileri toplamış olduğu bir performans ölçüsü için hedefler koyuyorsanız, bu verileri bir taban hattı kurmak için kullanmak faydalı olabilir. Pek çok yönetici hedeflerini belirlemek için o dönemin sonuçlarını ya da yıllık bir ortalamayı kullanır. Örneğin, son 2 yıldır her 3 aylık dönemde grubunuzun satışları ortalama %5 arttıysa, gelecek yıl için 3 ayda bir satışları %6 ya da %8 arttırma hedefi koymayı göz önünde bulundurabilirsiniz. Hiçbir verinin olmadığı ölçüler için sektör ortalamasını araştırıp bunu kendi taban hattınız olarak kullanabilirsiniz. Not: hedefleriniz için bir taban hattı oluşturmak amacıyla eski verileri kullanmak ustalık isteyebilir. Hangi sayının sizin referans noktanız olarak hizmet göstereceğine nasıl karar vereceksiniz? Söz gelimi, geçen yılın 4. 3 aylık döneminin satışlarını taban çizginiz olarak kullanmayı istediğinizi farz edin. Bu 4. 3 aylık dönem rakamlarının grubunuzun performansına dair kullanışlı bir ortalama gösterdiğine nasıl güvenebilirsiniz? Eğer bu 3 ay içinde alışılmış olmayan durumlar yaşandıysa, satış konumlarında büyük sayıda bir boşluk gibi, bu rakam iyi bir referans noktası olmayabilir. Çünkü satışlar normalde olduğundan daha düşük gerçekleşmiştir. Bu nedenlerden dolayı hedef taban hattınız olarak kullanmayı düşündüğünüz tarihsel verileri dikkatli değerlendirmek önemlidir. Önceki performanstan keskin bir değişiklik olup olmadığını görmek için belli bir dönemin verilerinin önceki değerlendirme dönemleriyle nasıl karşılaştırıldığına bakın. Eğer keskin bir değişiklik olmuşsa, patronunuzdan ve eş düzeydeki yöneticilerden içgörüler isteyerek değişikliğin nedenlerini araştırmanız gerekecektir. Ve hedefinizi bilgilendirmek için farklı dönemlerin verilerini kullanmayı göz önünde bulundurmayı isteyebilirsiniz. Hedef yelpazesi belirlemek. Pek çok yönetici belli hedefler için 3 nokta, asgari, mütevazı ve iddialı yelpazesi belirler. Söz gelimi, satışları arttırmak performans ölçüsü için asgari hedef, 3 ayda bir 500 bin dolarlık satış, mütevazı hedef, 3 ayda bir 800 bin dolarlık satış, iddialı hedef, 3 ayda bir 1 milyon dolarlık satış olabilir. Bu yaklaşım çok sayıda avantaj sağlar. Asgari hedefler çalışanlara daha yönetilebilir gelerek, mütevazı ve iddialı hedeflere ulaşmak için hangi ilerlemeyi yapmaları gerektiğini görmelerine yardımcı olabilir. Her ne kadar asgari hedefler aslında tali hedefler olmasalar da yöneticiler, çalışanların bu hedeflere ulaştıklarında durmalarını istemezler. Hedef yelpazesindeki gerçek hedef genellikle mütevazı noktadır. Bir hedef aralığındaki iddialı nokta, tüm hedefler içinde en tutkulu olandır. İddialı hedefleri belirlerken, çalışanlarınıza meydan okumakla gerçekçi olmak arasındaki kırılgan dengeyi dikkate almanız gerekir. İddialı bir hedef, çalışanlarınızın rekabetçi özlerinin ortaya çıkmasına ya da başarı arzularını tutuşturmaya yetecek kadar çıtayı yükseltmeyi amaçlar ve genellikle elde etmek için önemli bir çaba gerektirir. Ancak yine de aslarınız, hedefi karşılamak için gerekli olan beceri, bilgi ve şirket kaynaklarına, ekipman, süreçler, çalışma alanı, zaman, sahip oldukları bir seviyede bulunmalıdırlar. İddialı nokta, bir hedef yelpazesindeki tüm hedefler içinde en tutkulu olanı temsil eden nokta. İddialı hedefler koymak için çalışanlarınızın kapasite ve yeteneklerini iyi bildiğinizden emin olun. Geçmişte önlerine iddialı hedefler konduğunda nasıl tepki verdiler? Nasıl bir iddianın onları ezilmeden ve moralleri bozulmadan kendilerini aşmaya motive edeceğini kendinize sorun. Ayrıca iddialı hedeflerin arzu edilen performansı elde etmek için sistemle kumar oynamak gibi olumsuz ya da etik olmayan davranışları teşvik etme riski taşıyıp taşımadığını da göz önünde bulundurun. Son olarak çalışanlarınıza bir ölçüde iddialı bir hedefi elde etmenin üstün bir performansı nasıl beraberinde getireceğini ve değerli sonuçlar ortaya çıkaracağını gösterin. Söz gelimi, Eğer müşteri bağlılığını %10 arttırırsak bu karlılıkta %15'lik bir sıçramaya dönüşür ve bu da primlerinizde bir patlama anlamına gelir. Verileri toplamak ve iletmek. Hedefler belirledikten sonra sizin ve veya aslarınızın performans verilerini bir araya getirmeye başlamanız gerekir. Böylelikle mevcut performansı hedef performansınızla karşılaştırabilirsiniz. Veriler çok sayıda kaynaktan gelebilirler. Söz gelimi, departmanınızdaki çağrı merkezinin yöneticilerinden, müşterilerin temsilciler onların şikayetlerini ya da sorunlarını çözünceye kadar yapmak zorunda kaldıkları telefon aramalarının sayısını takip etmelerini isteyebilirsiniz. Performans ölçülerinize ilişkin verileri bir araya getirmek için başka grup ya da birimlerdeki insanlardan da faydalanabilirsiniz. Pek çok şirket performans ölçüsüne dair geçerli veriler toplamalarına olanak sağlayacak belli bilgilere sahip olan ölçü sahipleri tespit ederler. Örneklemek gerekirse belki insan kaynakları departmanından bir kişi grubunuzda güvenlik eğitimi kurslarına katılıp kurs sonu testini geçen çalışanların sayısına dair veriler sağlayabilir. Ya da finans müdürü size geçici karlılık rakamlarını verebilir. İşlerimi nasıl yapıyorum? Ed Koch, New York şehri eski belediye başkanı. Eğer şirketinizin elinde resmi bir performans ölçüm sistemi varsa, üst yönetim ya da atanmış bir birim sizin ve diğer yöneticilerin kullanması için veri toplama formları oluşturmuş olabilir. Bunlar sizin elle doldurup performans değerlendirme sistem yöneticisine verebileceğiniz basılı belgeler olabilirler. Ya da online olarak doldurup bir performans değerlendirme sistem yöneticisine e-postayla göndereceğiniz hesap çizelgeleri ya da web tabanlı veri giriş formları gibi elektronik formlardan oluşabilir. Genellikle şirketin veri deposuna ya da işletme kaynak planlama sistemine bağlı olan otomatik veri toplama sistemleri birçok fayda sunar. Çok miktarda veriyi kolaylıkla alıp verileri farklı biçimlerde, daire grafiği, tablo ya da grafikler gibi gösteren raporlar oluşturabilirler. Ek olarak farklı birim ya da gruplardan gelen verileri tek bir rakamda bir araya getirebilirler. Söz gelimi, bir yandan bölüm içindeki bölgelerin ve satış personelinin her biri tarafından yapılan satışları görmek için yöneticilere verilerin alt seviyelerine ulaşma olanağı sağlarken, bir yandan da bölüm satışlarını gösterebilir. Ayrıca verileri farklı yollarla küçük parçalara bölmenize olanak sağlayarak sebep ve sonuçları analiz etmenize de yardımcı olurlar. Eğer kuruluşunuz resmi bir performans ölçüm sistemi kullanmıyorsa, veri toplama formlarını kendi başınıza geliştirmeniz gerekir. Bu durumda sadelik ve kullanım kolaylığı, ihtiyaç duyduğunuz verileri almak için kritik önem taşır. Sizin ve diğer ölçü sahiplerinin enformasyonu kolaylıkla, rahatlıkla ve hızlı bir şekilde sağlamanıza olanak veren ve verilerle ilgili kısa notları tanzim eden tutarlı bir form geliştirin. 5. tablo, tek aramada çözüm yüzdesi ölçüsü için sade, kullanımı kolay bir veri toplama formu örneği sunmaktadır. 5. tablo, veri toplama formu. Ölçü, tek aramada çözüm yüzdesi. Hedef, ayda %75. Performans verileri: Temmuz %55, Ağustos %65, Eylül %55. Notlar: Eylül verisi yanıltıcı. Bu ay içinde gerçekleşen tek aramada çözümler hedefin çok gerisine düştü. Ama bunun nedeni yaz tatili döneminin tepe noktası olmasıdır. Kadromuz eksikti ve daha az bilgili geçici personel işe almak zorunda kaldık. Performans verilerini grubunuza iletmek için atacağınız adımlar. 1. Grubunuzun performans verilerini gözden geçirin. Söz konusu dönem için grubunuzun performansına dair kayda geçen tüm rapor, form ve diğer belgeleri bir araya getirin. Mevcut performansın koymuş olduğunuz hedeflerden farklılaştığı alanları arayarak verileri gözden geçirin. 2. Neler olup bittiğine dair ustalıkla bir hikaye oluşturun. Grubunuzun performans verilerinde gördüğünüz şeylere dayanarak performansla ilgili neler olup bittiğini betimleyen bir öykü geliştirin. Ölçüler arasındaki karşılıklı ilişkileri vurgulayıp mevcut performansın neden hedeflenen performanstan farklı olduğuna dair olası açıklamaları not edin. Örneğin, hedeflenen %3 hata oranına ulaşmada sıkıntı yaşıyoruz ve bu müşteri memnuniyetini ve maliyetleri olumsuz etkiliyor. Geçtiğimiz 2 ay içinde hata oranlarının artışında işe yapılan yeni alımların ve sipariş işlem yazılımının etkisi olabilir. Performans sorunlarının altında yatan nedenler hakkında başkalarının fikirlerini araştırın. eş düzeyli yöneticilerin, patronunuzun ve çalışanlarınızdan bazılarının neler olup bittiğine dair değerli içgörüleri olabilir. 3. Tablo ve grafikler oluşturun. Mümkün olan yerlerde sayısal enformasyonu eğilimleri yakalayan basit tablo ve grafiklere çevirin. Örneğin, son 6 ayda gerçekleşen hata oranındaki artışı gösteren bir çizgisel grafik, bir liste dolusu sayıdan çok daha ikna edici olabilir. Ayrıca şipşak görüntüler üst yönetim için kullanışlıdır. Performans verilerini onlarla paylaşıyorsanız, enformasyonu böylesi az ve öz bir yolla almaktan minnettar olacaklardır. 4. Ayrıntılar için uygun bir dereceyi tercih edin. Çalışanlarınızın iyileştirmeler yapmak için grubunuzun performansına dair neleri bilmesi gerektiğini göz önünde bulundurun. Ustalıkla yazdığınız hikayenin ve hazırladığınız tablolarla grafiklerin fikrinizi açıkça anlatmak için doğru derecede ayrıntıyı içerip içermediğine karar verin. Çok fazla ayrıntı olursa çalışanlarınızın kafası karışabilir ya da ilgilerini kaybedebilirler. Çok az ayrıntı olursa söz konusu performans sorununun önemini kavrayamayabilirler. 5. Zor olguları yapıcı bir şekilde iletin. Hikayeniz, tablo ve grafiklerinizle grubunuzun performansı hakkında topladığınız ayrıntılar cesaret kırıcı bir resim sunsa da performans hakkındaki gerçeği çalışanlarınıza iletmeniz önemlidir. Ancak bu enformasyonu iletirken bunu yapıcı bir şekilde yapmak için çaba sarf edin. Yani bireyleri zayıf grup performansının ardındaki neden olarak seçip ayırmayın. Bunun yerine eksikliklerin ardındaki sorunlu işlem ve sistemlere bakıp bunları ele almak için fikirler araştırın. 6. Gözden geçirme ve tartışma için fırsatlar yaratın. Özel olarak performans sonuçlarını ve bunlara hitap etmek için yapılan değişiklikleri tartışmak üzere toplantılar ve gözden geçirme oturumları düzenleyin. Hep birlikte neyin iyi gittiğini ve neyin de gitmediğini araştırın. Çalışanlarınızı hep birlikte sürekli iyileştirme zihniyeti benimsemeleri için cesaretlendirin. Üçüncü adım. Performans verilerini yorumlamak. Performans ölçüm sürecinin sonraki adımında performans ölçülerinize dair bir araya getirdiğiniz verileri analiz edip çıkarımları belirlersiniz. Performans verilerini yorumlamak kendi başına karmaşık bir disiplindir. Birçok şirkette bu görevi istatistiksel analiz, korelasyon ve regresyon analiziyle diğer veri yorumlama yaklaşım ve araçları konusunda eğitim almış uzman kişilerden oluşan bir birim gerçekleştirir. Ancak tüm performans ölçüm sürecine dair genel bir bakış açısı kazanma yararına performans verilerinin nasıl değerlendirildiği ve sonuçları yorumlarken sizin ve başkalarının nelere bakmanız gerektiği konusunda birkaç şey bilmeniz faydalı olacaktır. Hedeflenen performansla mevcut performansı karşılaştırmak. Bir süredir performans ölçülerinize dair veri topluyorsunuz. Bu verilerle ne yapmalısınız? Sayılar ne anlama geliyor? İyi bir ilk adım, her ölçü için koyduğunuz hedeflerle kendi verilerinizi karşılaştırmaktır. Söz gelimi, 6 ayın sonunda ulaşılmak üzere, ürün imalatında azami %5 hata oranı hedefi koymuş olduğunuzu farz edin. Geçen 6 ay boyunca gerçek hata oranlarını izleyip oranları kaydettiniz. Açıkça görülüyor ki hata oranları söz konusu dönemde aşağıya doğru eğilimle birlikte dalgalanma göstermiştir. 6 ayın sonundaki oran hedef olarak koyduğunuz %5'ten daha düşük değildir. Buna nasıl karşılık vermelisiniz? Çeşitli sonuçlar çıkarabilirsiniz. Hedefimize ulaşmadık, bu yüzden hata azaltma çabalarımızı gözden geçirmeliyiz. Belki de atölye çalışanlarının imalat ekipmanını kullanma konusunda daha iyi eğitmeye odaklanan yeni bir inisiyatife ihtiyacımız var. Eğilim genel olarak aşağıya doğru. 6 ayın sonunda hedefimize ulaşmamış olsak bile doğru yolda gidiyoruz gibi görünüyor. Önümüzdeki birkaç ay içinde neler olacağına bakıp hata azaltma çabalarımızı yeniden incelemeye ihtiyacımız olup olmadığına karar verelim. Hedef çok ataktı. Hataları umduğumuz kadar azaltma kapasitemiz yok. Daha az atak hale getirmek için hedefi yenileyelim. Mesela %9'luk bir hata oranı. Belki de veriler güvenilir değil. Bu oranlara güvenebileceğimizi nasıl bileceğiz? Siz olsanız ne yaparsınız? Hedef belirlemede hedefi tutturduk mu? Allen, büyük bir tüketim ürünleri şirketi olan Haynesworth & Smith'in elektronik biriminde ürün geliştirme grubunun başındaydı. Üst yönetim, iş birimlerinin liderlerinden kendi birimleri için yeni performans ölçüleri tanımlamaktan sorumlu olan özel bir ekip kurmalarını istedi. Alan'ın patronu ondan elektronik biriminin ekibinde yer almasını istedi. Ekipte imalat, faaliyetler, finans ve IT gibi birim içindeki diğer işlevlerden de temsilciler bulunacaktı. Ekiplerin tümü kendi fikirlerini, daha sonra şirket için en uygun performans ölçüm sistemini kurmak üzere bu fikirleri birleştirecek olan üst idari komiteyle paylaşacaktı. Hainsworth & Smith'in stratejisinin merkezinde şirket olarak ileri teknoloji alanında küresel itibar oluşturmak bulunuyordu. Ekibin bazı üyeleri bu stratejiyi yürütmede elektronik biriminin rolü hakkında fikirlerini almak üzere birimdeki yöneticilerle toplantı yaptı. Ekip daha sonra birim için bu stratejiyi destekleyen bazı hedefler geliştirdi. Uygulamaya sokulan başarılı inovasyonların oranında patlama yapmak, seyyar kullanım için daha yenilikçi ürünler geliştirmek ve ürünlerin piyasaya girişini hızlandırmak. Ardından her bir hedef için birkaç KBE tanımlayıp bu KBE'leri performans ölçülerine dönüştürdü. Üyeler bu ölçüler listesini idari komiteyle paylaştı. Komite iyi bir başlangıç noktası diyerek onları onayladı. Sonrasında ölçülerin her biri için hedefler koymaya başladılar. Üyeler çok sayıda olasılığı tartıştı. Örneğin belki sadece atak hedefler koymak çalışanların rekabetçi ruhlarını kamçılayacaktı. Ya da belki elde edilemeyecekleri görüldüğü takdirde düşürülebilecek esnek hedefler koyarak çalışanların özgüveninin devamlılığını sağlamak daha önemliydi. Alan ve diğerleri hedef koyma süreciyle boğuşuyorlardı. Siz olsanız ne yaparsınız? Yönderiniz şöyle yapabilirsiniz başlığı altında bir çözüm önerisinde bulunacak. Nasıl karşılık vereceğinizi kararlaştırmak. Deneyimli yöneticiler performans verilerine nasıl tepki vereceklerini kararlaştırırken şu dört pratiği göz önünde bulundururlar. Toplamakta olduğunuz verilerde yansıtıldığı gibi performansın zaman içinde nasıl değiştiğine dair daha büyük bir resim tespit etmenize yardımcı olabilecek eğilimlere bakın. Eğer gerçek performansınız arzu edilen doğrultuda eğilim gösteriyorsa müdahale etmenize gerek olmayabilir. Ölçülmekte olan sürecin doğasında bulunan değişkenliği göz önünde bulundurun. Bakış açınızı böyle koruyabilirsiniz. Normal dalgalanmalara bağlı olarak performans ölçülerinizdeki bir sapmaya aşırı tepki göstermek istemezsiniz. Söz gelimi, belli bir ürün hattının satışları sezondan sezona değişebilir. Bazı şirketler bu tür ölçüler için normal sapma aralıkları koyup sadece gerçek performans bu aralığın dışında olursa tepki verirler. Sapmaların ardındaki kuvvetlere ışık tutabilecek, verilerde herhangi bir sapmaya neyin neden olduğu üzerine düşünün. Kendinize, performans verilerinde gördüğünüz sapmaların altında hangi olay ya da kuvvetlerin yattığını sorun. Örneğin, veri takip döneminizin 3. ayı esnasında hata oranlarında büyük bir sıçrayışa rastladığınızı farz edin. O süre içinde hata oranlarını etkileyebilecek neler olduğunu araştırmak istersiniz. O tarihte yeni bir imalat ekipmanı tanıtıldı da üretim personeli bu ekipmanı kullanmada zorluk mu çekti? Belki de atölye o ay işe çok sayıda yeni personel almıştı ve bu kişiler ekipmanın kullanılmasında henüz uzmanlaşamamıştı. Her iki durum içinde atak hareketler yapmaktan uzak durmaya karar verebilirsiniz. Hedef ya da ölçülerinizin değiştirilmesi gerekip gerekmediğini sorun. Böylece hedef ya da ölçülerinizi yeniden göz önünde bulundurmaya ihtiyacınız olup olmadığını belirleyebilirsiniz. Bazen performans verilerinizde ani bir değişiklik gördüğünüzde bu hedef ya da ölçülerinizi yeniden gözden geçirmeniz için bir işarettir. Bu tür işaretler eğer kuruluşunuz önemli bir süreci değiştirdiyse ortaya çıkabilir. Mesela hata oranlarındaki ani bir değişiklik bir personel programı değişikliğinden kaynaklanabilir. Muhtemelen ölçüm programınıza başladıktan sonra her çalışana kalıcı bir vardiya atayarak çalışanların kendi vardiyalarını değiştirmesine izin verme pratiğini durdurmuşsunuzdur. Bu, söz konusu ölçü için makul bir şekilde daha düşük hedefler koyabileceğinizi göstererek hata oranlarının düşüp sonra da dengede durmasına neden olabilir. İşte size bir başka örnek. Geçen 12 ay boyunca yeni çalışanları görevlerine daha çabuk ısındırmak hedefiyle birlikte grubunuzdaki boş pozisyonları doldurmanın kaç hafta aldığını takip ettiğinizi farz edin. 6. ayda hafta sayısı keskin bir şekilde düşer ve 7. aydan 12. aya kadar kabaca aynı seviyede kalır. Araştırdığınızda 6. ay esnasında şirketinizin insan kaynakları departmanının insan kaynakları enformasyon sistemine bir online iş olanakları ve iş başvuruları modülü kurarak işe alma sürecini elden geçirdiğini keşfedersiniz. Bu yeni teknoloji işe alma sürecini oldukça kısaltmış, böylece yeni işe alımlar haftalar yerine artık günler içinde tamamlanmaya başlamıştır. Aniden hafta sayısı ölçünüz eskisine göre anlamsızlaşmıştır. Eğer hala işe alma sürecini düşürmek istiyorsanız, ölçünüzü gün sayısı olarak değiştirebilirsiniz. Ya da yeni teknolojinin işe alma sürecini yeterli ölçüde düzeltmenize yardımcı olduğuna karar verebilir ve artık grubunuzun performansının başka bazı yönlerini ölçmek isteyebilirsiniz. Açıkça görülüyor ki performans verilerini yorumlamak karmaşık ve meydan okuyucu olabilir. Şirketinizin tüm performans verilerini analiz etmeye ayrılmış bir birimi olabilir. Eğer yoksa ve elinizdeki değişik verilerden anlam çıkarmak için çabalıyorsanız, patronunuzdan ya da şirketinizde istatistiksel analiz konusunda uzmanlaşmış bir kişiden yardım alın. Şöyle yapabilirsiniz. Alan ve ekibinin kendi birimlerinin performans ölçülerine dair nasıl hedefler koyacaklarıyla ilgili belirsizliklerine geri dönecek olursak, yönderiniz şöyle bir çözüm öneriyor. Her ne kadar atak hedefler insanlara olağanüstü performans elde etmeleri için ilham verse de, kendi başlarına bu tür hedefler eğer gerçekçi değillerse insanların moralini bozabilir. Söz gelimi sektör taban hattı, ürün geliştirme süresini tipik olarak 24 ila 27 ay arasında gösteriyorsa, Alan yeni ürünleri 12 ay içinde piyasaya sürme hedefi koymamalıdır. Sektörün o tarihteki en iyi pratiklerine baktıklarında çalışanlar ürünleri piyasaya sürme süresinde %50'lik bir azalmayı büyük ihtimalle gerçekçi bulmayacaktır. Bu hedefe ulaşmak için yapılan her girişim cesaretin kırılmasıyla lekelenip başarısızlıkla sonuçlanabilir. Dahası Alan ve ekibi gerçek performans hedefin çok gerisinde kaldığında hedefleri düşürmekten kaçınmalıdır. Bunu yapmak performans ölçümünü anlamamak demektir. Bir hedefin fazla atak olduğunun ve gerçekçi olmadığının ortaya çıktığı ve böylelikle ödülleri düşüreceği zamanlar olacaktır. Ancak daha çok gerçek performansı arzu edilen seviyelere çıkarmak için süreçlerde, sistemlerde ve grubun faaliyetlerinin başka yönlerinde makul düzeltmeler saptayıp uygulamak daha iyi bir hamledir. Alan'ın ekibi bir hedefler yelpazesi belirlemelidir. Bu, performansta çarpıcı bir patlama yaratmak için çalışanların elde etmesi gereken faydaları onlara göstererek onları motive etmeye yardımcı olacaktır. 3 noktalı hedef yelpazesinde mütevazı, orta nokta hedef, tarihsel eğilimleri sürdürerek grubun elde edebileceği şeyin biraz ötesinde olan bir performansı temsil eder. Eğer insanlar birlikte çalışıp orta noktanın nasıl elde edileceğine dair yeni fikirlerle katkıda bulunurlarsa bu elde edilebilir olur. Mütevazı hedefe iki başka hedef ilave edilir. Mevcut seviyelerin üstünde iyileştirme için asgari bir beklenti ve şu anda elde edilebilir görünenin bir şekilde ötesinde yatan atak bir iddialı hedef. Elde edilmeleri durumunda iddialı hedefler, müşterilerin ve diğer sosyal paydaşların gözünde çarpıcı bir iyileştirme anlamına gelecektir. Yaygın hatalardan kaçınmak. Performans ölçen yöneticiler, sürecin her adımında rutin olarak yaygın tuzaklarla karşı karşıya kalırlar. Bu tuzaklardan kaçınmak için onları anlayarak işe başlayın. Şimdi 7 yaygın hatayı sunup bunlardan kaçınmanız için fikirler önereceğiz. Çok az ya da çok fazla ölçü. Grubunuzun genel performansını ölçmek için tek bir ölçüye dayanmaktan kaçının. Ayrıca grubunuzun performansıyla ilgili olarak aklınıza gelen her şeyi ölçmek için uzun bir ölçü listesi oluşturma dürtüsüne de direnin. Hedef, grubunuzun performansı üzerinde en büyük dolaysız etkiye sahip olacak faaliyetleri tespit edip bunlar için ölçüler geliştirmektir. Eğer grubunuz için 3 ya da 4 temel amaç tanımladıysanız, bunların her biri büyük ihtimalle 2 ya da 3 kritik başarı etmenine çevrilebilir. Sırasıyla her bir KBE'de bir ya da daha fazla performans ölçüsüne çevrilir. O halde 4 amaç sonuçta yaklaşık 24 ölçüye çevrilebilir. Eğer ölçü sayısı bundan daha büyük olursa, verileri takip etmeye çok fazla zaman ayırıp büyük resmi kaçırırsınız. Hizalanmamış ölçüler. Tanımladığınız amaç ve ölçülerin şirketinizin ve biriminizin stratejik hedeflerini desteklediğinden emin olun. Birçok yönetici gruplarının performansının yüksek seviyeli hedeflerle çok küçük bağlantısı olan yönlerini ölçmeye karar verir. Söz gelimi bir çağrı merkezi yöneticisi, grubunun müşteri aramalarını hızlı bir şekilde işlemden geçirme yeteneğiyle çok yakından ilgilenebilir. Yönetici, çalışanlarına ne kadar hızlı işlem yapıp aramaları tamamladıklarını ölçtüğünü ve performans değerlendirmelerini bu ölçüye dayandırdığını anlatır. Çalışanların arayan kişileri hattan acilen çıkarmak için çok sıkı çalışacağından emin olabilirsiniz. Ancak eğer şirket çapraz satış içeren bir strateji tanımladıysa, mümkün olan en hızlı şekilde arayanları telefon hattından dışarı itmek şirket stratejisinin kolaylıkla altını oyabilir. Aşırı atak hedefler. Ölçüleriniz için atak, iddialı hedefler koymanın çalışanlarınızın rekabetçi özlerinin ortaya çıkmasına ve benzersiz bir performansa neden olacağını düşünmek akıl çelicidir. Bir yandan bu da bir ihtimalken, öte yandan atak hedefler eğer çalışanlarınızın onlara ulaşmak için gerekli olan kaynakları azsa ve eğer hedefleri gerçekçi olmayan, ulaşılamaz hedefler olarak görürlerse çalışanlarınızın moralini de bozabilirler. Hedefinizi daha iyi bir performansa ulaşma konusunda aslarınıza ilham vermeye yetecek kadar yüksek ama onlara ulaşmalarının mümkün olmadığını düşünmelerine neden olacak kadar yüksek olmayan bir seviyede koymanız gerekecektir. Aşırı atak hedefler koymak başka bir yolla da ters tepebilir. Etik olmayan, hatta belki yasal olmayan davranışları motive edebilir. Örneğin katı satış ve ciro hedefleri, şirket pratiklerinin federal soruşturmaya hedef olmasına yol açarak sigorta sektöründe ciddi sorunlara yol açmıştır. Performans verilerinin manipüle edilmesi. Bir şirketin ya da birimin ölçü seçimi bazen yöneticileri hedeflenen performansı karşılamak için sistemle kumar oynamaya iter. Söz gelimi, kendi sektöründe müşteri hizmetleri konusunda en fazla oy alan otomotiv şirketi olmayı amaçlayan bir otomotiv şirketini göz önünde bulundurun. Bu şirketin müşteri memnuniyeti, müşteri bağlılığı ve müşteri şikayetlerinin sayısıyla ilgili ölçüleri olacaktır. Bu şirkette çalışan yeni otomobil satış personeli, tazminatlarının bir satıştan sonra şirket genel merkezinin kendilerine gönderdiği geri bildirim formlarına müşterilerin ne yazdığına bağlı olduğunu bilir. Bir satışı kapadıktan hemen sonra satış personeli müşterilere formu nasıl dolduracaklarına dair koçluk yapabilir. Hatta müşterilerin merhamet duygusuna bile başvurabilir. Gelirim forma ne yazacağınıza bağlı. Umarım bana yardımcı olursunuz. Sonuç mu? Kendilerini çaresiz satış personeli tarafından kullanılmış hisseden kızgın müşteriler ve satış personelinin performansı hakkında şirketin geçerli geri bildirim alamaması. İşte size ek örnekler. Aslarınız ya da hatta başka departmanlardaki görevdaşlarınız hedefleri kasıtlı olarak düşük olarak yuvarlarlar. Böylelikle bu hedefleri kolaylıkla aşıp prim ve itibar kazanabilirler. Ya da bir satış ekibi lideri atak satış ortamını abartabilir. Böylece düşük satış hedefleri koyarsınız ve o da çok sıkı çalışmak zorunda kalmadan yıldız bir oyuncu gibi görünebilir. Ders mi? Ölçüm sistemleri çalışanların davranışlarını bazen şirketin hiç niyet etmediği şekillerde değiştirebilir. Hedefler belirlemeden önce sıralayacaklarımızı yaptığınızdan emin olarak kendi grubunuzda bu senaryodan kaçının. Kullandığınız performans ölçüleri için koyduğunuz hedefleri karşılamak adına çalışanlarınızın nasıl değişebileceğini bulmak için zaman ayırın. Bu davranış değişikliklerinin grubunuz ve şirketiniz için niyetlenilmeyen ve istenmeyen sonuçlara neden olup olmadığını göz önünde bulundurun. Eğer çalışanlarınızın bazılarından hedef koymakla ilgili girdiler isterseniz, önerilerin ardındaki mantığı doğrulamaya çalışın. Onlara sadece inanmayın. Hedefler hakkındaki fikirlerini biçimlendirirken hangi kaynakları kullandıklarını sorup, bu kaynakların güvenilirliklerini doğrulayın. Verileri doğrulamada güçlük. Verileri doğrulamak, doğruluk ve güvenilirliklerini değerlendirmek anlamına gelir. Bazı veriler, ciro ya da giderler gibi kolaylıkla doğrulanabilir. Çünkü nesneldir ve düzenli olarak denetlenirler. Örneğin, grubunuzun ciro rakamlarının doğru olup olmadığını belirlemek için grubunuzun kestiği faturaları tablolaştırabilirsiniz. Ya da gider enformasyonunun doğruluğunu yargılamak için borçlular hesabını gözden geçirebilirsiniz. Şirket dışı kaynaklardan, şirketlerin pazar payını takip eden kuruluşlar gibi sağlanan veriler de geçerli sayılabilir. Diğer verilerin doğrulanması zordur. Çalışanların moralini, yeni bir ürünün yenilikçiliğini ve müşteri memnuniyetini göz önünde bulundurun. Böylesi şeyler, grubunuzun performansı için önemli göstergeler olabilir. Peki, bu ölçüler hakkında bir araya getirdiğiniz veriler ne kadar güvenilirdir? Böylesi veriler öznel oldukları için performanslarını olduğundan daha iyi göstermeye çalışan kişiler tarafından tahrif edilebilirler. Yine de öznel veriler önemlidir. Aslında önde gelen göstergeler çoğu kez ağırlıklı olarak özneldir. Örneğin müşteri anketleri ve çalışanların morali ve kuruluşunuzun önceden önlemler alarak performansı yönetmesine yardımcı olabildikleri için değerlidirler. Ancak kritik bir başarı etmeni için tek bir öznel ölçüye dayanmaktan kaçının. Tek bir öznel ölçü neler olup bittiğine dair size yeterince kapsayıcı bir resim sunmaz. Performans eksikliklerine uygunsuz tepkiler. Gerçek performans verilerinin hedeflediğiniz performansın çok gerisinde kaldığını gördüğünüzde şu uygunsuz tepkilerden kaçının. Düşünmeden yapılan müdahaleler. Her performans eksikliğine aşırı tepki göstermeyin. Çok hızlı müdahale ediyor olabilirsiniz. Birisini işten uzaklaştırmak ya da eksikliğin ardındaki gerçek nedenleri ele almayan büyük ölçekli, pahalı bir değişim inisiyatifini yürürlüğe sokmak gibi. Bunun yerine performans eksikliğine neyin yol açmış olabileceğini araştırmak ve soruna getirilebilecek bir dizi olası çözümü göz önünde bulundurmak için zaman ayırın. Hedeflerinizi düşürmek. Hedeflenen performansla gerçek performans arasındaki boşluğu kapatmanın en basit yolu, bir dahaki sefere ulaşılmalarının kolay olması için hedeflerinizi düşürmektir. Ancak bunu yapmak performans ölçümünü anlamamak demektir. Bazen bir hedef aslında çok sert olabilir ve değiştirmeye değerdir. Ancak diğer durumlarda gerçek performansı hedeflenen performansa getirmek için süreçler, kurumsal yapılar ve grubunuzun diğer yönlerinde yapılabilecek makul değişiklikleri tespit etmek en uygun tepkidir. Modası geçmiş amaç ve ölçüler. Her şey değişir. Ekonomi yön değiştirir. Yeni rakipler ortaya çıkar. Şirketiniz ya da biriminiz stratejisinde değişiklik yapar. Müşteri tabanınız değişir. Teknoloji ilerler. Şirketinizin başarısı için 3 yıl önce önemli olan şeyler bugün artık önem taşımazlar. Performans hedef ve ölçülerinizin mevcut iş koşullarına uygun olması gerekir. Ancak yine de tarihsel performansı karşılaştırabilmek için ölçülerinizi mümkün olduğunca tutarlı kılmak istersiniz. Çözüm mü? Şirket dışı ve şirket içi çevrenizdeki değişiklikleri düzenli olarak değerlendirin ve bir denge tutturmaya çabalayın. Mümkün ve uygun olan yerlerde hedef ve ölçüleri tutarlı kılıp sadece değişen gerçeklikleri yansıtmak için gerekirse onlarda değişiklikler yapın. Tarif edilen bu tuzaklardan kaçınmak grubunuzun performansını doğru değerlendirmeniz için kritiktir. Grubunuzda neler olup bittiğini gerçekten yansıtan veriler topladığınızda kendi performansınızı ve çalışanlarınızın performansını daha etkin yönetebilirsiniz. Maura'nın hikayesi. Grubunuzun performansını ölçerek sonuçta performansı daha etkin yönetirsiniz. Başka bir deyişle, günlük rutininizden sıyrılıp grubunuzun yaptığı şeyleri nasıl yaptığı hakkında dikkatlice düşünerek grubunuzun ne kadar etkin faaliyet gösterdiğini belirleyebilirsiniz. Daha sonra eksiklikleri ve diğer sorunları, bunların aslarınızın performansından mı, yönetim tarzınızdan mı, yoksa başka bazı kaynaklardan mı oluştuğunu ele alabilirsiniz. Büyük bir satış grubunun başını çeken Maura'nın birazdan dinleyeceğiniz hikayesini göz önünde bulundurun. Grubunun performansını değerlendirme süreci esnasında grubunu daha etkin bir şekilde yönetmesine yardımcı olan içgörülü bazı keşifler yapar. Hedefleri, KPI'leri ve ölçüleri belirlemek. Maura yakın bir zamanda büyük bir satış grubunun yöneticiliğine terfi etmişti. Şirketi resmi bir performans ölçü sistemi kullanmıyordu. Bu yüzden kendi grubu için hedefler tanımlarken patronuyla birlikte çalıştı. Şirket, karlılığı ve pazar payını arttırmak amacıyla bir strateji tanımladığı için Maura ve patronu bu yüksek seviyeli hedefleri destekleyen çok sayıda hedef seçti. Müşteri memnuniyetini arttırmak, satış personelinin moralini düzeltmek ve satış cirolarında patlama yapmak. Ayrıca Maura, grubunun hedeflerinin her biri için kritik başarı etmenleri tanımladı. Söz gelimi müşteri memnuniyetini artırmak için tanımladığı KPI'leri arasında satış personelinin devir hızını azaltmak, satış personelinin cevap verme yeteneklerini ilerletmek ve sipariş işlem hatalarını düşürmek bulunuyordu. Maura'nın amaçlarının çoğu için satış personelinin devir hızındaki değişiklikleri azaltmak bir KPI'ydi. Mağaranın patronuna açıkladığı üzere, eğer devir hızı artarsa müşteriler tanıdıkları satış temsilcilerine ulaşamadıkları için rahatsız olurlar. Kaygılı müşteriler işlerini başka bir yere taşımaya başlayabilirler. Devir hızı şirkette kalan satış temsilcilerinin moralini de etkiliyor. Eğer daha fazla satış personeli işten ayrılmaya başlarsa kalanlar kendi kendilerine eski meslektaşlarının çoğunun neden ayrıldıklarını sormaya başlayabilirler. Devir hızı daha da kötü bir hal alırsa onlar da ayrılmaya karar verebilirler. Devir hızı işte kalan temsilcilere daha fazla yük bindiriyor. Çünkü ayrılanların yerini doldurmak için yeni temsilciler işe almak zaman alıyor. Ağır yüklerin altında mücadele eden mevcut temsilciler hesapları kapatmada zorluk yaşıyor, böylelikle şirketin cirosunu düşürüyorlar. Mağara hedeflerinin her biri için KBE'ler tanımladıktan sonra bunları ölçülere çevirdi. Söz gelimi, satış personelinin devir hızı için ölçüsü, satış personelindeki yıllık devir hızı yüzdesiydi. Diğer ölçüler arasında, satış personeli başına ciro, sipariş işlem hatalarının sayısı, müşteri bağlılığı ve müşterilerin şikayetlerini ve sorunlarını çözüme kavuşturmak için yapmak zorunda kaldığı arama sayısı bulunuyordu. Performans verilerini bir araya getirmek. Mağara daha sonra tanımladığı ölçülerin her biri için hedefler koydu. Patronuyla birlikte hedefler hakkında dikkatlice düşündüler. Örneğin Mağara, grubundaki çalışan devir hızını tümüyle ortadan kaldıramayacağını biliyordu. Ancak bunu en azda tutmak istiyordu. Kuruluşu içinde müşterilerle yüz yüze gelen diğer grupların yanı sıra başka benzer şirketlerdeki satış personeli değişiklikleriyle kıyaslama yaptı. Enformasyonu gözden geçirdikten sonra yıllık %5'lik bir devir hızının makul olduğuna ve amaçlarını elde etmesine yardımcı olacağına karar verdi. Kalan ölçüleriyle ilgili hedefler koymak için benzer bir süreç kullandı. Mağara ardından tanımladığı ölçülerin her biriyle ilgili performans verilerini bir araya getirmeye başlayıp verileri hedeflerle karşılaştırdı. Örneğin her ay şirketten ayrılan satış temsilcilerinin sayısını takip etmeye ve hedef olarak koyduğu yıllık %5'lik devir hızıyla karşılaştırıldığında bu oranın nasıl değerlendirileceğini hesaplamaya başladı. Hedefinin aylık ortalama değerinin %0,4 olduğunu buldu. %0,4 çarpı 12 eşittir yıllık %5. Mağara performans verilerini bir araya getirip gözden geçirirken bazı rahatsız edici gelişmeler gördü. Özellikle grubundaki devir hızı yükselme eğilimi gösteriyordu. Mağara'nın performansı ölçtüğü 6 ay boyunca aylık devir hızı oranları yavaş yavaş %0,4'ten %0,5'e tırmandı. O ayın devir hızı oranı neredeyse %0,7'ye ulaşmıştı ve ayın bitmesine daha 2 hafta vardı. Ek olarak artan devir hızı tam da Mağara'nın korktuğu gibi müşteri memnuniyetine ve ciroya net bir şekilde zarar vermeye başlamıştı. Bu amaçlar için tanımladığı ölçülerdeki performans koyduğu hedeflerin çok gerisinde kalmıştı. Mağara performans eksikliklerinin ardındaki nedenleri araştırıp ele alması gerektiğini biliyordu. Performans verilerini yorumlamak. Mağara ne anlama geldiklerini ve nasıl müdahale etmesi gerektiğini belirlemek için gördüğü performans verilerini yorumlamaya koyuldu. Örneğin artan devir hızı oranlarını araştırmak için şu adımları attı. Eğilimlere baktı. Söz gelimi kendisine satış temsilcilerinin ayrılmalarında 3 aylık primler ödendikten hemen sonra keskin bir artış gibi belli bir düzen olup olmadığını sordu. Tarihsel bağlamı göz önünde bulundurdu. Mağara İnsan Kaynakları Departmanı'na kendisinin işin başına geçmesinden önceki yıllarda devir hızının ne kadar olduğunu sordu. Ayrılmaların ardındaki nedenlerin temelinde yatan meseleleri tespit etti. Örneğin ayrılan satış temsilcilerinin çoğu belli bir rakip için çalışmak üzere mi gitmişti? Aralarından çoğu kariyer değişikliği mi yapıyordu? Şirketin ya da kendisinin liderliği hakkında memnuniyetsizlik ifade etmişler miydi? Şirket bir şirket evliliği ya da iktisap planı ya da satış birimlerinde işten çıkarma anlamına gelebilecek şekilde bir ürün hattına devam etmeme planı mı açıklamıştı? Grubunun devir hızını diğer gruplarınkilerle karşılaştırdı. Örneğin müşterilerle yüz yüze gelen diğer gruplar benzer devir hızları yaşıyorlar mı? Peki sektör ortalamaları nasıl? Önemli keşifler yapmak. Bu süreç boyunca Mağara çok sayıda keşif yaptı. Mesela kendi grubunun şirkette müşterilerle yüz yüze gelen diğer gruplardan daha yüksek devir hızları yaşadığını gördü. Bu gruba liderlik yapmaya başladığından beri devir hızının durmadan arttığını da belirledi. Eşit derecede tehlikeli olarak ayrılan satış temsilcilerinin çıkış görüşmelerinde kendisinin bulunmayışı hakkında yorumların ağır bastığını öğrendi. Bu farkına varışlar ne kadar acı verici olsa da Maura'ya devir hızı sorununa çözümler tasarlayıp uygulama olanağı sağladılar. Örneğin satış temsilcileriyle daha sık toplantılar yapmaya başlayıp onların kariyer menfaatleri hakkında daha fazla şey öğrendi. Ayrıca çok sayıda görevdaş yöneticiyle yemeğe çıkıp onlara kendi satış gruplarındaki devir hızını nasıl kontrol ettiklerini sordu. Önerilerinin bazılarını benimsedi. Bunlar arasında sorunları çözerken yardıma ihtiyaç duyan ya da müşterilere daha iyi hizmet vermek için fikirler araştırmak isteyen satış temsilcilerinin telefon aramalarına ve e-postalarına daha hızlı yanıt vermek bulunuyordu. Maura'nın çabaları karşılığını verdi. Sonraki 6 ay içinde grubundaki devir hızı artışı durdu. Sonraki 3 ay içinde gerileme gösterdi. Müşteri memnuniyeti oranları düzelmeye ve grubunun cirosu gelişmeye başladı. Maura grubunun performansını değerlendirerek bu performansı nasıl daha iyi yöneteceğini keşfetti. Sonuç olarak şirketi ve grubunun müşterileri için daha fazla değer yaratmaya başladı ve kuruluşunun stratejik hedeflerini elde etmesine yardımcı oldu. İpuçları ve araçlar. Performans ölçme araçları. Kilit performans göstergelerini anlamak için çalışma formu. Bu çalışma formunu şirketinizin ve biriminizin kilit performans göstergelerini, KPG'leri tespit edip anlamak için kullanın. 1. Şirketinizin yüksek seviyeli hedefleri neler? Çalıştığınız kuruluşun türünü, misyonunu ve stratejisini göz önünde bulundurun. Örneğin, eğer şirketiniz küreselse, belki yüksek seviyeli hedef uluslararası piyasalarda satışları arttırmaktır. Eğer kuruluşunuz kar amacı gütmeyen bir sosyal hizmetse, belki de bir hedefi idari maliyetlerin alınan bağışları oranını düşürmektir. Şirketinizin yüksek seviyeli hedefini bilmiyorsanız, patronunuzdan bunu netleştirmesini isteyin. 2. Şirketiniz yüksek seviyeli hedeflerini ne kadar iyi elde ettiğini değerlendirmek için hangi ölçüleri kullanıyor? Bu ölçüler şirketin kilit performans göstergeleridir. Örnekler arasında uluslararası piyasalardan elde edilen gelirin yüzdesi, alınan bağışların yüzdesi olarak toplam idari maliyetler, yatırım getirisi, ekonomik katma değer ve başa baş gelme süresi bulunabilir. Şirketinizin hangi KPG'leri kullandığından emin değilseniz patronunuzdan tavsiye isteyin. Pek çok şirketin 3 ya da 4 KPG'si vardır. 3. Şirketinizin kilit performans göstergeleri arasından hangileri girdi KPG'sidir, hangileri süreç KPG'sidir ve hangileri çıktı KPG'sidir? Girdi KPG'leri arasında araştırma ve geliştirmeye yapılan yatırım, çalışanların eğitimine ayrılan fon, ham maddelerin kalitesi ve ticari sonuçlar oluşturmak için kullanılan diğer varlık ve kaynaklar bulunabilir. İşlem KPG'leri sipariş teslim süresi, boş pozisyonları doldurma süresi, ürün tamir çevrimi süresi ve verimlilikle ilgili diğer ölçüleri kapsayabilir. Çıktı KPG'leri, ciro, yatırım getirisi, ekonomik katma değer, başa baş gelme süresi, gelirler, yeni müşteri sayısı ve iş faaliyetlerinin diğer sonuçlarını içerebilir. 4. Biriminiz hangi KPG'leri tanımladı? Her birimin şirket içindeki işlevine göre uyarlanmış farklı bir KPG'si bulunur. Örneğin müşteri hizmetleri departmanı büyük ihtimalle belli bir zaman dilimi içinde hizmet verilen müşterilerin sayısını takip eder. Ürün geliştirme birimi muhtemelen tanıtılan yeni önerilerin sayısını ve yeni ürünlerin zaten mevcut olanlara oranını değerlendirir. Ve insan kaynakları birimi büyük ihtimalle iş kuvvetinin beceri seviyesini, İşe almadaki verimliliği ve insan sermayesi ile ilgili diğer çabaları ölçer. 5. Biriminizin KPG'lerinden hangileri girdi KPG'si? Süreç KPG'si, çıktı KPG'si. Hatırlatma için 3. sorudaki örnekleri dinleyin. 6. Biriminizin KPG'leri hangi yollarla şirketinizin KPG'leri ile ilişkili ve bunları destekliyor? Örneğin, uluslararası piyasalardan elde edilen gelirin yüzdesi gibi bir KPG'ye sahip olan uluslararası bir tüketim malları şirketi için çalıştığınızı ve yetişkin giyim biriminde bir gruba liderlik ettiğinizi farz edin. Bu durumda biriminizin KPG'leri arasında Avrupa'da kurulan uydu ofislerin sayısı, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya'ya yapılan toplam satışlar ve şirketinizin hedefiyle ilgili olan diğer KPG'ler bulunabilir. Şirketinizin performans ölçüm sistemini anlamak için çalışma formu. Bu çalışma formunu şirketinizin kullandığı performans ölçüm yaklaşımını tespit edip anlamak için kullanın. 1. Şirketiniz iş performansının hangi yönlerini ölçüyor? Örneğin, tüm iş süreçlerindeki imalat, ürün geliştirme, siparişlerin tamamlanması, müşteri hizmetleri performansı mı yoksa sadece bazılarını mı ölçüyor? Ve bazılarını ölçüyorsa bunlar hangileri? Sorunlara getirilen çözümlerin etkinliğini değerlendiriyor mu? İş performansının iş gücünün öğrenimi, süreç verimliliği, müşteri hizmetleri gibi finansal olmayan açılarını değerlendirmek için finansal göstergelerin ötesine bakıyor mu? Bilgi yönetimi, müşteri odaklılık, liderlik kalitesi ve stratejik planlama gibi kıstaslardaki performansı takip ediyor mu? Emin değilseniz, birim ya da ekipte performansı ölçmekten sorumlu biriyle konuşun. 2. Biriminiz rutin olarak ne tür performans verilerini bir araya getiriyor? Ve bu veriler genel şirket performansına dair bir resim oluşturmaya yardımcı olmak için nasıl kullanılıyorlar? Emin değilseniz patronunuzdan öngörülerini isteyin. 3. Şirketiniz resmi bir performans ölçüm, PÖ sistemi benimsemiş mi? Benimsemişse nedir? Yaygın PÖ sistemleri arasında planla, yap, kontrol et, harekete geç, 6 Sigma ve Baldrige Ulusal Kalite Programı gibi kalite iyileştirme programlarının yanı sıra gösterge paneli ya da kokpit bulunur. Dengeli sonuç kartı yaygın olarak kullanılan bir başka performans ölçüm sistemidir. Pek çok şirket bunu finansal olmayan performansla finansal sonuçlar arasındaki ilişkiyi anlamak ve strateji uygulamayı daha iyi yönetmek için kullanır. Şirketinizin resmi bir PÖ sistemi kullanıp kullanmadığından ya da hangi sistemi kullandığından emin değilseniz yöneticinizden bunu netleştirmesini isteyin. 4. Şirketinizdeki birimlerin her birinden gelen performans verileri şirketin PÖ sistemine nasıl giriyor? Birim yöneticileri sizin gibi grup liderlerinden verileri toplayıp verileri bir hesap çizelgesinde birleştirip sonra da belgeleri PÖ sistemi ekibine e-postayla mı gönderiyorlar? Birim yöneticilerinin birleştirilmiş performans verilerini girmek için kullanabilecekleri şirket içi bir web sitesi mi var? 5. Şirketinizin PÖ sistemi ne tür performans raporları oluşturuyor? Sistem, birimler tarafından parçalara ayrılan aylık ya da 3 aylık şirket düzeyinde sonuçlar mı üretiyor? Sonuçlar, performans hedefleriyle karşılaştırıldıklarında nasıl olduklarını göstermek için belli bir yolla kodlanıyorlar mı? Örneğin raporlar, trafik ışıkları sistemi, hedefteki ya da hedefin üstündeki performansı yeşil, sorunlu performansı sarı ya da kırmızı olarak kodlayan sistem kodlaması kullanıyorlar mı? 6. Biriminiz, şirketinizin PÖ sistemi tarafından oluşturulan performans enformasyonunu nasıl kullanıyor? Enformasyona kimin erişimi var? Sizin patronunuz gibi birim liderleri performans sonuçlarını tartışmak üzere grup liderleriyle düzenli olarak toplanıyorlar mı? Performansın hangi yönlerini ölçeceğinize karar vermek için çalışma formu. Bu aracı grubunuz için amaçlar tanımlamak, her bir amaç için kritik başarı etmenlerini, KBE'leri tespit etmek ve KBE'lerinizi performans ölçülerine çevirmek için kullanın. Bu araç, özellikle eğer şirketiniz resmi bir performans ölçüm sistemi kullanmıyorsa faydalıdır. 1. Şirketinizin performansına katkıda bulunmak için grubunuzun neyi elde etmesi gerekiyor? Grubunuzun birim ya da şirketinizin stratejisini destekleyebileceği, yinelenen ticari sorunları çözebileceği, müşterilere daha iyi hizmet verebileceği ve gerekli olan becerilerle bilgiyi elde edebileceği yolları göz önünde bulundurun. Mümkün olduğu kadar çok fikir üzerine beyin fırtınası yapın. 2. Birinci adımda listelemiş olduğunuz gerekli başarıların arasından hangisinin en önemli olduğunu düşünüyorsunuz? Neden? Listenizi yaklaşık 5 ila 7 maddeye indirmeye çalışın. Bunlar grubunuzun hedefleri olacaktır. 3. İkinci adımda listelediğiniz amaçların hepsine bakın. Amaçların her biri için söz konusu amacı başarmak adına grubunuza en iyi olanakları sunacak olan 2 ya da 3 eylemi tespit edin. Bunlar kritik başarı etmenleriniz, KBE'ler olacaklar. Örneğin amaçlarınızdan biri bilgi paylaşımını ilerletmekse, KBE'leriniz arasında yeni işe alınanlara yapılan yönderliği ilerletmek ve iş üzerinde eğitim ilişkileri kurmak bulunabilir. Fikirlerinizi, amaç ve kritik başarı etmenlerinden oluşan iki sütunluk bir tabloya not edin. Çalışanlarınızdan ve meslektaşlarınızdan da fikirler isteyin. Süreçlere ya da görevlere en yakın olan insanlar çoğu kez en faydalı bilgileri sağlarlar. 4. Üçüncü adımda listelediğiniz KBE'lerin her birine yeniden bakın. Her bir KBE'yi bir ya da daha fazla performans ölçüsü olarak yeniden ifade edin. Örneğin, yeni işe alınanlara yapılan yönderliği ilerletmek KBE'si, bu yıl başlama tarihlerinde kendilerine bir yönder atanan yeni işe alınanların yüzdesi ve yeni işe alınanların şirketin politikalarına ve işin sorumluluklarına dair bilgileri performans ölçülerine çevrilebilirler. Şimdi dinleyeceğiniz tabloya her bir KBE'yi ve ilgili performans ölçüsünü ya da ölçülerini listeleyin. Amaç numarası 1. sütun kritik başarı etmeni 2. sütun İlgili performans ölçüsü ya da ölçüleri. 5. Dördüncü adımda tanımladığınız performans ölçülerini takip etmek için gerekli olan verileri nasıl bir araya getireceğinize dair fikirleri belgeleyin. Şimdi dinleyeceğiniz tabloya ölçülerin her biri için verileri bir araya getirme fikirlerinin listesini yapın. 1. sütun. Ölçü. Örnek, kurs sonu testinden 100 üzerinden 80 alıp eğitimi geçen çalışan sayısı. 2. sütun, olası veri kaynakları. Örnek, insan kaynakları departmanı ya da eğitimi sağlayan danışmanlık firması. Performans hedeflerini belirlemek için çalışma formu. Bu aracı grubunuz için oluşturduğunuz ya da şirketin resmi performans ölçüm sistemine dayanarak patronunuzun grubunuz adına tanımladığı ölçüler için performans hedeflerini belirlemek amacıyla kullanın. Dinleyeceğiniz tablonun ilk sütununa, grubunuz için oluşturulmuş performans ölçülerinin listesini yazın. İkinci sütuna, olası hedefler yelpazesini yazın. Üçüncü sütuna, teklif ettiğiniz hedefler yelpazesinin gerekçelerini not edin. Hedef tercihiniz üzerindeki olası etkiler arasında, hedefiniz için bir taban hattı hizmeti görebilecek tarihsel verilerin yanı sıra, kıyaslamalar, sektörünüzdeki diğer şirketler tarafından makul olduğu düşünülen hedefler bulunabilir. Ölçü. Örnek. Yıl sonuna kadar müşteri memnuniyetindeki yüzde artışı. Olası hedefler. Örnek. Asgari %5. Mütevazı %8. İddialı %10. Yıl sonuna kadar müşteri memnuniyetindeki artış. Gerekçe. Örnek. %10 biraz atak ama grubumun rekabetçi ruhunu kışkırtabilir. Bu iddialı hedefi zorlamak için sistemlere, becerilere ve bağlılığa sahibiz. Ayrıca geçen yıl boyunca müşteri memnuniyeti 3. ve 4. aylarda ilerledi. Bence bu artışları elde etmek için kullanabileceğimiz ivme biraz artıyor. Performans sonuçlarını takip etmek için çalışma formu. Bu aracı, grubunuzun performans sonuçlarını çok sayıda değerlendirme dönemi üzerinden takip etmek ve sonuçların nasıl yorumlanacağı ve onlara nasıl tepki verileceği hakkında düşünceleri belgelemek için kullanın. Dinleyeceğiniz tablonun ilk sütununa grubunuz için kurulmuş olan performans ölçülerinin listesini yapın. İkinci sütuna her bir ölçü için koyduğunuz hedefi kaydedin. Sonraki 3 sütuna her değerlendirme dönemi üzerinden ölçülerin her biri için gerçek performansı kaydedin. Son sütuna performans verilerinin neyi işaret ediyor gibi göründüğü ve bu verilere en iyi nasıl tepki vereceğiniz hakkında düşüncelerinizi kaydedin. Birinci sütun. Ölçü. Örnek, müşteri şikayetlerinin tek aramada çözülme yüzdesi. İkinci sütun. Hedef. Örnek, aylık %75. Sonraki 3 sütun. Performans verileri. Örnek, Ocak %55. Örnek, Şubat %65. Örnek, Mart %55. Son sütun. Notlar. Örnek, Mart'taki performans düşüşünü araştır. Olası nedenler. Çok sayıda insan tatile ayrıldığı için kadromuz eksikti. Bazı insanların kullanmayı öğrenmekte zorluk yaşadığı yeni bir telefon sistemi yükledik. Kendinizi sınayın. Kendinizi sınayın başlıklı bu bölüm, performansı ölçmek konusundaki bilginizin temellerini yoklamanıza yardımcı olmak üzere 10 tane çok seçenekli soru içermektedir. 1. Performans ölçümü nedir? A. Bir şirketin etkinliğini belirlemek ve performans eksiklikleriyle süreç sorunlarını ele almak için iş sonuçlarını değerlendirmektir. B. performans verileri toplamayı ve rapor etmeyi otomatikleştirmektir. Böylelikle yöneticiler kendi gruplarının etkinliğini daha hızlı değerlendirebilir ve performans sorunlarını tespit edebilirler. C. Bir gruptaki her çalışana iddialı hedefler koymaktır. Böylelikle insanlar işlerinde en iyi performansı yakalamaya motive olurlar. Doğru yanıt A. Şirketler performansı ölçerek strateji ve faaliyetlerinin etkinliğini belirleyip performans eksikliklerine ve diğer sorunlara çözümler tespit ederler. Kuruluşlar performanslarını çok sayıda başka nedenden dolayı da değerlendirir. Bütçe ve öngörülerde düzeltme yapıp yapmamayı belirlemek, rakipler karşısında rekabet üstünlüğü kazanmak için zayıf alanlarını tespit etmek ve benzerleri. 2. Kilit performans göstergesi nedir? A. Bireysel olarak bir yöneticinin kendi grubuna etkin liderlik yapma yeteneğini gösteren bir ölçüdür. B. Bir kuruluşun performansının belli bir yönde nasıl gittiğini yansıtan bir ölçüdür. C. Kendi sektörü içinde rakipleriyle karşılaştırıldığında bir şirketin genel duruşunu temsil eden bir ölçüdür. Doğru yanıt B. Kilit performans göstergesi KPG, kritik başarı etmenlerinin bir şirket ya da birimin tanımlamış olduğu stratejik amacı elde etmek konusunda kilit belirleyicinin bir sunumudur. Kuruluşlar tüm faaliyet alanları için kilit performans göstergelerine sahip olabilir ya da KPG'lerini faaliyetlerinin sadece bir yönünde odaklayabilir. Söz gelimi, kar amacı gütmeyen bir sosyal servis, KPG'sini hizmet verdiği farklı tüzelliklere bağışlanan yardımın miktarı üzerine odaklayabilir. Birçok kuruluş 3 tip KPG kullanır. Süreç KPG'si bir ticari işlemin verimliliği ya da üretkenliğini ölçer. Ürün tamir çevrim süresi gibi. Girdi KPG'si ticari sonuçlar elde etmek için yatırılan varlıkları ölçer. Araştırma ve geliştirmeye harcanan dolar gibi. Çıktı KPG'si ticari etkinliklerin sonuçlarını ölçer. Ciro gibi. 3. Performans ölçüm sistemi nedir? A. Belli bir zaman diliminde bir şirketin performansında meydana gelen değişiklikleri gösteren bir dizi grafiktir. B. Kuruluşun her parçasından gelen performans verilerini içeren merkezi bir veri tabanıdır. C. Kuruluşun tümünde uygulanan bir dizi stratejik amaç ve performans ölçüsüdür. Doğru yanıt C. Performans ölçüm PÖ sistemi bir kuruluşun tamamında uygulandığı için yöneticilere şirketin birçok farklı biriminde oluşturulan ticari sonuçların kurumun genel performansını etkileyecek şekilde nasıl birleştiğini görmelerine olanak sağlar. O halde bir PÖ sistemi yönetici ve müdürlere kuruluşlarının performansına dair kapsayıcı, yüksek seviyeli bir bakış ve iş sonuçları üretmek için şirketin farklı bölümlerinin nasıl birlikte çalıştığına dair bir kavrayış sağlar. Yaygın olarak kullanılan PÖ sistemleri arasında birleştirilmiş performans verilerini sunan gösterge panelleri, kokpit de denir, 6 Sigma ve Baldrige Ulusal Kalite Programı gibi kalite iyileştirme sistemleri ve dengeli sonuç kartı bulunur. 4. Seçeneklerden hangisi performans ölçüm sürecinin aşamalarını tarif eder? A. Ödül programları tasarlamak ve şirketin iş birimlerine teşvikler dağıtmak. B. Neyin ölçüleceğine karar vermek, performans verilerini bir araya getirmek ve performans verilerini yorumlamak. C. Resmi bir performans ölçüm sistemi seçmek, bunu uygulamak ve güncellemek. Doğru yanıt B. İlk aşamada neyi değerlendireceğinize karar vermek, grubunuz için amaçlar tanımlar. Bu amaçları elde etmek için yapılacak eylemleri tanımlar, sonra da bu hareketleri başarıyla tamamlayıp tamamlamadığınızı değerlendirmenize yardımcı olacak performans ölçüleri tanımlarsınız. İkinci aşamada performans verilerini bir araya getirmek, performans ölçülerinin her biri için hedef koyar, arzu edilen performans ve performans verilerini toplarsınız. Üçüncü aşamada performans verilerini yorumlamak, hedeflerinizle karşılaştırıldıklarında nasıl olduklarını görmek için verileri analiz edip, gerekli olduğu takdirde yeni gerçeklikleri yansıtmak üzere ölçü ve hedefleri güncellersiniz. 5. Sıralayacağımız ifadelerden hangisi bir performans ölçüsünü temsil eder? A. Bilgi paylaşımını ilerletmek. B. Mali yılın sonunda teslimatların %100'ünün zamanında olması. C. 3 ayın sonunda eğitimi geçer notla tamamlayan çalışanların sayısı. Doğru yanıt C. Performans ölçüleri, grubunuzun amacını elde etmek için gerekli olan kritik faaliyetleri yürütüp yürütmediğinizi nasıl belirleyeceğinizi gösterir. Ölçüler aynı zamanda performansı değerlendirmek için bir araya getirmeniz gereken veri çeşitlerini de gösterir. Söz gelimi, 3 ayın sonunda eğitimi geçer notla tamamlayan çalışan sayısı ölçüsü, çalışanları ekipmanın doğru kullanılması hakkında eğitmek şeklindeki kritik faaliyeti ne kadar iyi yürüttüğünüzü değerlendirmenize olanak sağlar ve bunun karşılığında iş yeri kazalarını azaltma amacını destekler. 6. Seçeneklerden hangisi oluşturduğunuz ölçüler üzerinde geçerli performans verileri topladığınızdan emin olma stratejisi olabilir? A. Güncel ve zaman içinde performansı takip etmenize yetecek kadar sık ulaşılabilen verileri biriktirmek. B. Grubunuzun performansına dair verileri kendi başınıza toplamak ya da çalışanlarınızın işlerini yaptıkça veri toplamasını sağlamak. C. Satış cirosu, maliyetler ve yeni işe alınanların sayısı gibi sadece nesnel verileri, kolay ölçülebilir olanları toplamak. Doğru yanıt A. Eğer veriler güncelse, ölçülerinize dayalı performansı takip etmeniz için yeteri kadar sık elde edilebilir ve yeteri kadar ayrıntılı ve uygunsa, bir araya getirdiğiniz verilerin geçerliliği konusunda daha emin olabilirsiniz. Çoğu kez şirket dışı kaynaklardan, şirketlerin pazar payını takip eden kuruluşlar gibi sağlanan veriler de geçerli sayılır. 7. Zamanında teslim edilen siparişlerin yüzdesi ölçünüz için bir hedef koymak istiyorsunuz. Seçeneklerdeki yaklaşımlardan hangisini kullanırdınız? A. Çalışanlarınızın rekabetçi ruhlarını kışkırtmak için oldukça iddialı bir hedef oluşturmak. Siparişlerin %99'u ya da %100'ü zamanında teslim edilsin. B. Sektörünüzdeki zamanında teslimat rakamlarıyla kıyaslama yapıp, sonra da hedefinizi zamanında teslimat ortalamasıyla eşleştirmek. C. Bir yelpaze belirlemek. Asgari hedef olarak %80, mütevazı hedef olarak %90 ve iddialı hedef olarak %99. Doğru yanıt C. Asgari, mütevazı ve iddialı noktalara bünyesinde barındıran bir hedef aralığı koymak, çalışanlarınızın daha iddialı hedefleri elde etmek için ulaşmaları gereken çeşitli seviyelerdeki performansı anlamasına yardımcı olur. Hedefler yelpazesindeki iddialı nokta, aslarınızın rekabetçi özlerinin açığa çıkmasını sağlamanıza da yardımcı olabilir. İddialı hedefler bir meydan okuma sunar ve hatırı sayılır bir çaba gerektirir. 8. Performansın koymuş olduğunuz hedefin önemli ölçüde altında olduğunu gösteren veriler topladınız. Nasıl tepki vermelisiniz? A. Yeni süreçler, personel değişiklikleri ve teknolojik ilerlemeler dahil olmak üzere eksikliğin olası nedenlerini araştırmalısınız. B. Genel olarak hedefler yelpazesinin çok sert olduğuna karar verip, onu daha ortaya çekmeyi göz önünde bulundurmalısınız. C. Grubunuzun hedef aralığını karşılayacak ya da aşacak şekilde performansında patlama yaratacak bir proje ya da inisiyatif belirlemelisiniz. Doğru yanıt A. Gerçek performansla hedeflenen performans arasındaki boşluklar, eksikliğin olası nedenlerinin araştırılması ihtiyacına işaret ederler. Söz gelimi, eğer çalışanlarınız hedeflenen rakamlardan daha fazla hata yapıyorsa, sorun yeni bir teknolojinin ya da bir ekipman parçasının nasıl kullanılacağı hakkındaki kafa karışıklığından kaynaklanıyor olabilir. Ya da belki değerlendirme döneminde alışılmadık sayıda insan tatile çıkmış ve işe alışkın olmayan geçici personel şirkete alınmış olabilir. Performans eksikliklerinin nedenlerini tespit ederek doğru müdahaleyi seçme şansınızı arttırabilirsiniz. 9. Performans ölçüm sisteminizin devamlılığını sağlamak için seçeneklerdeki yaklaşımlardan hangisini kullanırsınız? A. Zaman içinde ölçülerin tutarlı kalmasını sağlamak. Böylece tarihsel performansı karşılaştırabilirsiniz. B. Değişen gerçeklikleri yansıtmak için gerekli olduğunda hedef ve performans ölçülerinde değişiklik yapmak. C. Performans verilerinde ani bir değişikliğin olduğu zamanlarda ölçülerinizi değiştirmek. Doğru yanıt B. İş gerçeklikleri değişir. Yeni teknoloji, değişen müşteri tercihleri ve yeni şirket ya da birim stratejisi gündeme gelebilir. Hedefleriniz ve performans ölçüleriniz mevcut iş koşullarına uygun olmalıdır. Ancak performansı karşılaştırabilmek için zaman içinde hedef ve ölçülerinizin mümkün olduğunca tutarlı kalmasını sağlamak istersiniz. O halde hassas bir denge bulmalısınız. Amaç ve ölçüleri mümkün ve uygun olan yerlerde aynı tutmak, ama gerekli olduğunda değişen gerçeklikleri yansıtmak üzere onlarda değişiklik yapmaya istekli olmak. 10. Seçeneklerden hangisi önde gelen performans göstergelerine bir örnektir? A. Müşteri memnuniyeti oylamaları. B. En yakın 3 ayın cirosu. C. Saptanan yeni müşterilerin sayısı. Doğru yanıt A. Önde giden göstergeler, grubunuzun performansının gelecekte nasıl değişebileceğini gösterir. Örneğin, müşteri memnuniyeti ne kadar fazla olursa, sizin şirketinizden tekrar alışveriş yapmalarının yanı sıra, karlılığı arttıracak şekilde alışverişlerinde daha fazla harcamaları ihtimali artar. Etkin performans ölçüm sistemleri, önde giden ve geride kalan göstergelerin bir karmasından oluşur. Geride kalan göstergeler, şirketinizin geçmişte neler elde ettiğine bakan geriye dönük göstergelerdir. Örneğin ciro, saptanan yeni müşteri sayısı, satışlar ve benzerleri. Anahtar terimler 6 sigma. Hataların azaltılması yoluyla iş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesini vurgulayan bir kalite iyileştirme performans ölçüm sistemi. Performans ölçüm sistemini de dinleyiniz. Amaçlar: bir grup, birim ya da şirketin performansı ilerletmek için başarıyla tamamlamayı istediği hedefler. Amaçlar stratejiyle, müşteri hizmetleriyle, iş süreçleriyle ve benzerleriyle ilgili olabilir. Asgari hedef: bir grup, birim ya da şirketin bir performans ölçüsü için koyduğu 3 noktalı hedefler yelpazesindeki en düşük nokta. Performans ölçüsü ve hedefi de dinleyiniz. Baldrige Ulusal Kalite Programı: liderlik, stratejik planlama, müşteri odaklılık ve bilgi yönetimi gibi alanlarda yüksek kaliteli iş performansı için kıstaslar tanımlayan bir kalite iyileştirme performans ölçüm sistemi. Avrupa'daki bir eş değeri olan Malcolm Baldrige Ödülü, kuruluşların belli kategorilerdeki başarılarını takdir eden itibarlı bir ödüldür. Bu kategoriler şunlardır: İmalat, küçük işletme, eğitim ve sağlık bakımı. Performans ölçüm sistemini de dinleyiniz. Çıktı KPG'si: İş faaliyetlerinin finansal ve finansal olmayan sonuçlarını ölçen bir kilit performans göstergesi. Örnekler arasında ciro, kazanılan yeni müşteri sayısı ve tam zamanlı çalışanlardaki artış yüzdesi bulunur. Kilit performans göstergesini de dinleyiniz. Dengeli sonuç kartı: finansal performansın, örgütsel performansın büyük resminin sadece bir parçası olduğunu kabul eden performans ölçüm sistemi. Sistem, bir şirketin finansal bakış açısını 3 ek bakış açısıyla dengelemeye çalışır. Bu bakış açıları, müşteri, iç süreçler ve iş gücünün öğrenim ve gelişimi. Performans ölçüm sistemini de dinleyiniz. Eğilim: performans verilerinde zaman içinde bir yapı oluşturan değişiklikler. Örneğin, ortalama hata oranı 6 ay içinde düşer. Yöneticiler, hedeflenen performansla gerçek performans arasındaki aralığa nasıl tepki vereceklerine karar vermek için eğilimleri incelerler. Ekonomik katma değer, EKD: bir iş faaliyetinin değerinden, bu faaliyeti yürütme maliyetini ve kar oluşturmak için ayrılan maddi ve finansal sermaye maliyetini çıkardıktan sonra arta kalan, söz konusu iş faaliyetinin değerini ifade eden bir çıktı KPG'sidir. EKD, vergilerden sonraki net faaliyet karı eksi net faaliyet varlıkları çarpı sermaye maliyetinin ağırlıklı ortalaması olarak ifade edilebilir. Çıktı KPG'sini de dinleyiniz. Finansal olmayan performans: çalışanların bilgi düzeyi, enformasyon sistemleri ve müşteri ilişkileri gibi bir şirketin sağlamlığının finansal performansı dışında diğer yönleriyle ilgili olan ticari sonuçlar. Finansal performansı da dinleyiniz. Finansal performans: ciro, giderler ve karlar gibi bir şirketin finansal sağlamlığıyla ilgili olan ticari sonuçlar. Finansal olmayan performansı da dinleyiniz. Geride kalan gösterge: zaman içinde, geriye dönük olarak, satışlar gibi bir şirketin geçmişte ne elde ettiğine bakan bir ölçü. Önde giden göstergeyi de dinleyiniz. Girdi KPG'si: bir şirketin ticari sonuçlar oluşturmak için yatırdığı ya da kullandığı varlık ve kaynakları ölçen bir kilit performans göstergesi. Örnekler arasında araştırma ve geliştirmeye harcanan dolar, çalışanların eğitimlerine ayrılan fon ve kullanılan ham maddelerin kalitesi bulunur. Kilit performans göstergesini de dinleyiniz. Gösterge paneli: bir şirketin ölçü, hedef ve performans verilerini düzenli olarak hazırlanan hesap çizelgesi gibi tek bir online ya da yazılı belge içinde birleştiren bir performans ölçüm sistemi. Aynı zamanda kokpit de denir. performans ölçüm sistemini de dinleyiniz. Hedef: bir grup, birim ya da şirketin bir performans ölçüsünde elde etmeyi istediği performans. Hedefler genellikle 3 nokta yelpazesinde ifade edilir. Örneğin, eğitimi geçer notla tamamlayan çalışanların yüzdesi ölçüsü için hedef asgari %80, mütevazı %90 ve iddialı %100 olabilir. Asgari hedef, mütevazı hedef, performans ölçüsü ve iddialı hedefi de dinleyiniz. İddialı hedef: bir grup, birim ya da şirketin bir performans ölçüsü için koyduğu 3 noktalı hedefler yelpazesindeki en iddialı nokta. Performans ölçüsü ve hedefi de dinleyiniz. Kıyaslama: bir grubun, birimin ya da şirketin performans veri ve ölçülerini başka iş örgütleriyle karşılaştırmak amacıyla meslek odalarından, sektör yayınlarından ya da internetten alınan enformasyonu şirketinizdeki diğer grupların verilerini ve farklı kaynaklardan alınan enformasyonu kullanmak. Kıyaslamayı kullanan birçok yönetici bunu gruplarının özümsemesini istedikleri en iyi pratikleri tespit etmek üzere yaparlar. Kıyaslama, performans ölçüleri oluşturmak ve hedefler koymak için de faydalıdır. Performans ölçüsü ve hedefleri de dinleyiniz. Kilit performans göstergesi, KPG: bir kuruluşun performansının belli bir yönde nasıl olduğunu yansıtan ölçü. KPG, kritik başarı etmeni, belli bir stratejik amacı elde etme başarısının kilit bileşeni olarak ifade edilir. Kritik başarı etmeni, girdi KPG'si, çıktı KPG'si ve süreç KPG'sini de dinleyiniz. Kokpit: gösterge panelini dinleyiniz. Kritik başarı etmeni, KBE: bir grup, birim ya da şirketin hedeflerini elde etmek üzere yürütmesi gereken kilit bir faaliyet. Amaçları da dinleyiniz. Mütevazı hedef: bir grup, birim ya da şirketin bir performans ölçüsü için koyduğu 3 noktalı hedefler yelpazesindeki orta nokta. Performans ölçüsü ve hedefi de dinleyiniz. Nesnel veri: ciro, giderler ve iş gücü sayısı gibi nicel, değerlendirmesi kolay olan performans verileri. Ölçü: performans ölçüsünü dinleyiniz. Önde giden gösterge: bir şirketin gelecekte görmeyi bekleyebileceği sonuçları öngörerek zaman içinde ileriye dönük bakan bir ölçü. Söz gelimi, müşteri memnuniyeti oylamaları, müşterilerin bir şirketten gelecekte nasıl satın alma yapabileceğini önerir. Geride kalan göstergeyi de dinleyiniz. Öznel veri: müşteri memnuniyeti, çalışanların morali ve ürünün yenilikçiliği gibi nicel, değerlendirmesi zor olan performans verileri. Genellikle önde gelen göstergeler, öznel veriler gerektirir. Önde gelen göstergeler ve nesnel verileri de dinleyiniz. Pazar payı: belli bir sektör diliminde ya da alt diliminde şirketiniz tarafından yakalanan satış yüzdesi. Çıktı KPG'sini de dinleyiniz. Performans ölçüm sistemi: bir şirket çapında uygulanan bir dizi stratejik hedef ve performans ölçüsü. KPG'ler dahil olmak üzere. Performans ölçüsü: bir grup, birim ya da şirketin hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu kritik faaliyetleri yürütme yeteneğinin göstergeleri. Örneğin, ekipmanların doğru kullanımıyla ilgili olarak çalışanları eğitmek şeklindeki kritik faaliyetin performans ölçüsü, eğitimi geçer notla tamamlayan çalışanların sayısı olabilir. Planla, yap, kontrol et, harekete geç. 4 adımdan meydana gelen bir kalite iyileştirme performans ölçüm sistemi. 1. Planla. Bir performans sorununu ve onu etkileyen süreçleri tespit et. 2. Yap. Olası çözümleri araştır ve bir tanesini uygula. 3. Kontrol et. Çözümün ne kadar iyi çalıştığını değerlendir. 4. Harekete geç. Eğer çözümünüz iyi çalıştıysa, onu kurumsallaştırıp başka bir iyileştirme fırsatını araştır. Performans ölçüm sistemini de dinleyiniz. Süreç KPG'si: bir iş sürecinin verimliliğini ya da üretkenliğini ölçen bir kilit performans göstergesi. Örneğin, ürün tamir çevrim süresi, siparişi teslim etme tarihi ya da boş pozisyonları doldurma süresi. Kilit performans göstergesini de dinleyiniz. Şirket dışı veriler: bir şirketin dışında oluşan performans sonuçları. Örneğin, bir üçüncü taraf kuruluşunun şirketlerin performansını rakiplerininkine göre sıralaması. Şirket içi verileri de dinleyiniz. Şirket içi veriler: satışlar, müşteri memnuniyeti ve yeni işe alınanların sayısı gibi şirket içinde ortaya çıkan performans verileri. Şirket dışı verileri de dinleyiniz. Veri geçerliliği: Performans verilerinin kalitesi. Geçerli veriler, doğrulukları ve güvenilirlikleri açısından denetlenebilir. Söz gelimi ciro verisi, kesilen faturaları tablolaştırarak doğrulanabilir. Yatırım getirisi, YG. Bir şirket birim ya da grupta veya bir projede varlıkların kullanımından ortaya çıkan faydaları temsil eden bir çıktı KPG'si. YG, net gelirin. Ciro, eksi gider ve vergiler gibi borçlar, toplam varlıklara bölümü olarak ifade edilir. Çıktı KPG'sini de dinleyiniz.